Yayınımıza Harun Yahya TV sitesinden devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Bugünkü konuklarımız Doktor Cihat Gündoğdu, Erkan Seyhan, Akın Gözükan, Serdar Aslan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun. Çok iyiyiz.
Çok iyiyiz. Siz nasılsınız?
Hamdolsun bizler de iyiyiz.
Evet, evrimcilerin yalana ne kadar alışık oldukları malumunuz. İşte evet. Sahte fosiller yapıyorlar. Demagojide onların önüne geçebilecek kimse yok. Yani çok ustalar demagoji konusunda. Gerçekleri çarpıtma konusunda çok ustalar. Bunu televizyonda canlı yayınlarda da pek çok örneğini gördük. Örneğin işte Habertürk'teki o evrim tartışması sırasında oradaki bir evrimcinin nasıl apaçık yalanlar söylediğini örnekleriyle görüyoruz. Pek çok örnekler gösterdik. Akın Hocam, ona ait bir video var. Onunla başlayabiliriz.
Şimdi Hasan'ın yaptığı bir deneyle ilgili bir bilgi verecek kişi ama o bilginin içeriğini sonra tabii detaylı olarak inceleyeceğiz.
Söyleyeyim. Yaşamın ilk beşiklerin nasıl oluştuğu bilinemez iddiası sürekli ortaya atılıyor. Bakın NASA 1 milyar dolarlık bir Deep Impact deneyi yaptı. Bizim gibi ülkeler bunlara uzak olduğu için haberimiz olmuyor. 60 kilogram ağırlığında bir bakır gülleyi saniyede 60 kilometre hızla bir kuyruklu hızın çekirdeğine çarptırıp dünyaya oluşturan ilkin maddeyi çıkarttım inceledi adamlar. Şimdi sizin hiç yoktur dediğiniz şey için bir devlet tabii ki yani bunların hepsini internette fotoğraf Deep Impact diye yazsınlar. Uzay aracının görüntüleri, çarpışma anı fotoğrafları, insanlar bunu yurt dışında canlı yayınla izlediler. Sizin yoktur dediğiniz şey için adamlar milyar dolar harcıyor.
Şimdi bu dinleyince sanki böyle gerçekten çok yanlış yoldaymışız gibi bir izlenim verebiliyor. Yani gerçekten biz çok bilimin içerisinde kalmışız. Dünyadan haberimiz yokmuş gibi. Fakat işin gerçek yönü tabii böyle değil. Yani dünyayı oluşturan ilkin madde kavramı zaten yani böyle çok süslü bir cümle ama içi boş bir cümle. Öyle bir olay yok. Bir de zaten sizin söylediğiniz şey şuydu. Yani bu cevabı ona cevap olarak verdi bu şahıs. İlk hücre nasıl oluşmuştur diye sormuştunuz siz. Bu şahıs da kalkıp Deep Impact deneyini örnek verdi. Şimdi izleyicilerimiz tabii o an belki hakim olamayabilirler Deep Impact deneyinin ne olduğuna. NASA'nın sayfasına girerlerse eğer Deep Impact deneyi diye arattıkları zaman o deneyin amacı şu. Eğer dünyaya bir gök taşı çarparsa bunun nasıl bir etkisi olacağını bulmak için bu deney yapıldı. Ve bir gök taşına 60 kilogram ağırlığındaki bir gülle çarptırıldı ve onun etkisi ölçüldü. Şimdi burada dünyayı oluşturan ilkin madde çıkarıldı falan. Yani bunlar tamamen alakası olmayan
atmosfer.
Bir de şimdi bazı evrimci forumlar oluyor. Şimdi evrimciler yani sürekli olarak internet ortamında özellikle yani daha biraz önce internete baktım. İlk canlının oluşumuyla ilgili bir tartışmada yorum yazanlardan bir tanesi mesela şey yazmış. İşte Miller deneyinde protein ve DNA üretildi yazmış. Şimdi Miller deneyinde canlılık oluşturmayan sağ elli aminoasit üretildi. Bu da son derece normal bir şey. Zaten yapılabilecek bir şey. Çünkü canlılıkla ilgisi olmayan bir şey yani aminoasit. Canlı değil. Şimdi internet ortamında özellikle evrimciler çok fazla yalan söylüyorlar. Yani Miller deneyinde DNA ile protein üretildi. Yani bu nasıl bir yalan? Bir insan nasıl söyleyebilir? Evet. Burada da yine Deep Impact deneyinde dünyayı oluşturan ilkin madde kavramı nedir? Yani o belli değil zaten. Bir de yani yıldızın içerisinden bir canlı bir hücre bile çıksa bu evrime delil değil ki. Yani protein çıksa yine delil değil. Yani tabii çünkü onun nasıl oluştuğunun açıklanması gerekiyor evrimciler tarafından.
Çok doğru. Bir de hayır burada yine klasik bir yöntem izliyor orada konuşan kişi. Öncelikle aşağılayıp. Yani hep böyle işte evet. Biz Türkler bu işi anlamayız, geriden gidiyoruz falan filan. Yani o söyledikleri kendisi için belki geçerli olabilir ama hani buradaki arkadaşlar herkes biliyor. Biz o deneyi mesela canlı olarak seyrettik yani. Evet. Zaten o deneyin yapılacağını çok daha önceden bilgimiz vardı. Zaten deneyden sonra da onunla ilgili yorumları da deneyi yapan kişilerden zaten karşılıklı görüşmelerle aldık. Dediğin gibi zaten o deneyin öyle bir amacı da yok. Evet. Yani hani dünyanın ilkin maddesi diye zaten dediğim gibi o kavram da uydurma bir şey. Yani zaten onun amacı dünyanın nasıl oluştuğunu anlamak veya canlılığın nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak gibi bir amacı zaten en başından beri yok. Dediğim gibi tek bir amacı var. O da böyle bir çarpışma nasıl bir etki meydana getirir? Ona bağlı olarak da aslında yine Kur'an'da bize bildirilen kıyametin oluşumu ile ilgili ki hocamız bunu açıklamıştı. Yani bunun bir göktaşı çarpmasıyla olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu. Doğrusunu Allah bilir. O tip bir çarpışmada neler olabileceğini anlamak için yapılan bir deney bu. Yine mesela laf kargaşası meydana getirerek insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Tek amaç bu.
Bir de oradan elde edilen bir canlı hücre falan veya işte protein yapısı falan söz konusu değil ki. Normal astronomik olarak bir deney yapılmış gök cisimleri arasında.
Tabii canım.
Yani bunun ona hizmet evrime hizmet edecek bir yönü zaten yok.
Yok zaten yani hücre dahi bulsalar bu evrime delil.
Hayır zaten nasıl bulabilirler? Hayır yani şaka gibi bir şey. Hani göktaşına gülle vurup oradan nasıl hücre çıkartırsın? Yani böyle bir şey. Yani zaten hani bu ancak bir espri konusu olabilecek bir şey yani. İki tane cansız maddeyi uzayda çarpıştıracaksın. Olacak şey bellidir yani. Bir şeyler parçalanır, yıkılır. İşte oradaki bir döngü bozulur. Yani bundan hiç bir düzenli bir şey çıkar mı? Yani buradan bir canlılık çıkabilir mi? Canlılığı bırak oradan... Eskisinden daha düzenli, cansız bir durum da meydana gelmez. Evet. Bir şeyleri parçalarsın, kırarsın, dökersin. Kontrolsüz bir çarpışmanın ne sonuç vereceğini zaten herkes bilir.
Evet. İşte bu şahıs aslında evrimciler için çok iyi bir örnek. Yani çünkü atmanın ne kadar üst boyutlarda yapılabileceğini görüyoruz. Evet. Yani hiç ilgisiz, alakasız bir konuyu. Çıkmışsın sen o ulusal kanallarda milyonların izlediği bir şeydi. Evet. Yani hiç de akıl etmiyor mu bu? Yani insanlar daha sonra... Kendisi yolu da söylüyor. Google'a gireceksiniz. Impact'i sanki onun da söylemesine ihtiyacımız var. Yani ve onu girdiğinde onun yalanlarını görmüyor mu insanlar?
Evet.
Görüyor. Yani bu kadar akılsızca nasıl bir insan davranabilir? İşte bu evrimci felsefenin beyinlerde oluşturduğu tahribatın nelere sebep olabileceğini gösteriyor bize. Ne ilgisi alakası var? Yani mesela bir protein üretilebilmiş mi? Üretilememiş. Bir hücre organelleri, mitokondrisi üretilebilmiş mi? Üretilememiş. Biz zaten oralardaki detayı bilmiyor muyuz yani? Orada kaç tane protein el ele verecek, bir organizasyon içinde olacak, biri diğerinin sınırını bilecek. Yani mekanik bir etki, hızlı çarpışma etkisi, böyle bir şey nasıl sebep olsun? Yani hiç azıcık da mı akılları yok yani?
Evet.
Yani
evet,
bunun için bu, böyle bir şeyin deney yapılmasına mı gerek var? Zaten dışarıdakiler o kadar beyinsiz mi ki bu tarz deneylerle bu şeyleri hedef edinsinler? Yani ancak buradaki cahil böyle evrimcilerin böyle laf kalbasıyla 2-3 dakikalı kendileri böyle bir enaniyetlerini memnun etme çabası. Ama çok küçük düştüklerinin farkında değiller yani.
Evet. O zaten sen daha iyi bilirsin Cihat Hocam. Yani programda oradaydın. Başka birkaç tane daha çok komik şey vardı bilmiyorum. O sende çok görüntüleri var mı? Yani çok çok fazla vardı da birkaç tanesinde. Şimdi önce ağzıyla kendisi bir proteinin zaten tesadüfen oluşma ihtimalinin sıfır olduğunu çok güzel açıklıyor. 10 üzeri 950'de 1'dir diyor. Bu pratikte sıfırdır diyor. Sonra da diyor ki işte tam bu noktada diyor biz diyor görüyoruz ki diyor bu olabilir diyor falan. Sonra hani bir daha ya protein olur mu nasıl olur açıklayın dediğinde sen açıkladım ya biraz önce diyor. Ya neyi açıkladın yani? Olamayacağını açıkladın. 10 üzeri 950'de bir diyorsun. Yani 3 sıfır bin, 6 sıfır milyon, 9 sıfır milyar, 12 sıfır trilyon ben sonrasını pek şimdi bilemiyorum yani. 950 tane sıfır. Yan yana koyuyoruz. Böyle bir rakam zaten tahayyül edemiyoruz. Bunda bir. Yani bu zaten sıfır demek. Yani imkansız
evrenin,
demek.
Evrenin ömrü de yetmiyor.
Ne evrenin ömrü yetiyor, ne evrendeki atom sayısı yetiyor. Böyle bir deneme yapmanın bile mümkünatı yok. Ki denemeyi de şuur yapar zaten. Yani durduk yere bir deneme olur mu? Yani bir şey deneyecek, bozuk çıkacak. Yanlış dizildi, bir daha dizilecek. Bir daha dizilecek. Böyle bir şey zaten kendi kendine olmaz. Evet. Hani bunu bir şuurla yani insan bunu denesin desek buna da ne evrendeki atom sayısı yetiyor ne kainatın ömrü yetiyor. Şimdi bunu kendi de söylüyor. Sıfırdır diyor. Sonra da tam bu noktada işte anlıyoruz ki olabilir diyor falan. Yani çok komik hakikaten ama işte burada o programları izlerken herkesin çok uyanık olması lazım. Yani çünkü böyle süslü kelimelerle kafa karıştırmaya çalıştıkları için ana noktadan hiç uzaklaşmamak lazım. Yani izleyenlerin de hep öyle bakması lazım. Yani bu adam ne dedi yani? Sonuçta şimdi canlılık tesadüfen oluşur diyebildi mi? Diyemedi. Hücre oluşur diyebildi mi? Diyemedi. Protein oluşur diyebildi mi? Diyemedi. Tam aksini söyledi. Ondan sonra laf kalabalığı yaptı. Onların hepsini bir kenara bırakmak lazım inşallah.
De ben bunu biraz da detaylı araştırdım yani Deep Impact nedir diye. Gerçekten NASA'nın sayfasında açık bir şekilde yazıyor deneyin amacı. Ama şimdi evrimciler sürekli olarak yalan söylüyor diyoruz ya. İşte evrimci bir blog siteye rastladım. Bak çok ucra bir köşede böyle yani son sayfalara doğru çıkan. Onun çok böyle yine ucra bir köşesinde birisinin yaptığı yorumda bu şahsın dediği yazıyor. Yani evrimci bir blog sayfanın çok ucuğa bir yerindeki birisinin yaptığı yorumda yazıyor bunu. Yani zaten evrimciler sürekli yaptıkları yorumlarda internet ortamında yalan söylüyorlar. Biraz önce de örneğini verdim yani, daha şimdi biraz önce gelmeden gördüm. Yani o kişi hiçbir bilimsel değeri olmayan bir blog sitenin bir köşesindeki şeyi alıp canlı yayında, biraz önce hocamın dediği gibi, milyonlarca insana bilimsel bilgi diye sunuyor. Evet. Yani bundan sonra biz nasıl o kişinin sözüne inanalım doğru diye. Değil mi?
Evet. Şimdi ilk oluşan canlılara baktığımızda, yeryüzünde ilk çıkan canlılar biliyorsunuz ilk olarak işte kompleks yapılara sahip, sistemlere sahip canlılar Kambriyen döneminde ortaya çıkıyorlar. Bundan 540-570 milyon yıl öncesindeki kaya katmanlarında biz bunları görüyoruz. Canlılık bir anda ortaya çıkıyor ve işte dolaşım sistemleriyle, solungaçlarıyla, oksijeni özümseme sistemleriyle, bunu metabolizmalarıyla, ayaklarıyla ve hatta gözleriyle beraber ortaya çıkıyor bu canlılar. Bunlardan daha aşağı tabakalarda tek hücreli canlılara ve çok hücreli canlılara da rastlıyoruz. O canlılar tabii bunların ataları olamayacak derecede aralarında çok büyük model farkı var. Yani vücut planları hiçbir şekilde birbirlerine benzemiyor, benzeşmiyor. Ve Kambriyen dönemindeki canlılar da yine aralarında yine uçurum var. Yine birbirleriyle benzeşmiyorlar, benzemiyorlar hiçbir şekilde. Evrim eğer ilk anda zaten olsaydı, yani evrim diye bir şey, evrim masalı gerçek olsaydı, o zaman bu canlıların zaten birbirlerine benzemesi gerekiyor olurdu. Ve daha da alt tabakalara indiğimizde, o ilk çıkan tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılara baktığımızda, daha henüz organize olmamış, yani bir hayvan biçimine gelmemiş olan canlılara baktığımızda, bunların yosunlar olduklarını görüyoruz. Siyanobakteri denen hücreler olduklarını görüyoruz. Ve bu canlılar acaba ilkel midir diye incelediğimizde karşımıza kesinlikle bunların ilkel olmadığı gerçeği çıkıyor. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Bu canlıların nasıl enerji ürettikleri konusunda yapılan çalışmalar. Bu canlılar fotosentez yapıyorlar. Bakın bu çok önemli. Güneş enerjisini yani ışık ışığı, güneş ışığını enerjiye çevirebiliyorlar. ATP'ye çeviriyorlar, karbonhidrat ve şeker üretiyorlar bundan. Siz ışıktan böyle bir şey üretebiliyor musunuz? Bugün üretebiliyor musunuz? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Bugün yapılan çalışmalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar var. O çalışmalardan birine örnek vereceğim şimdi. Bu siyanobakterilerin fotosentez yaparak işte enerji üretmeleri nasıl oluyor da biz bunu kullanabiliriz? Kendi lehimize kullanabiliriz. Alternatif yakıt kaynakları arayışında tabii biliyorsunuz gelişmiş ülkeler. Ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri de bunda bir adım atıp öne geçmek ve bu konuda alternatif yakıt kaynakları bulmak istiyor. Bunun için bakın kaç üniversiteyi seferber etmiş bu bakanlık. Size onu ifade etmek istiyorum. Katılımcı enstitüler var. Bu konuda yapılan çalışmada kullanılan enstitüler. Salk Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enstitü. Kanada'da Yeni Brunswick Üniversitesi, Almanya'da Bielefeld Üniversitesi, Maryland Üniversitesi yine Birleşik Devletler'deki, Japonya'daki Nara Üniversitesi, California Berkeley'deki Genomik Genler Merkezi, Almanya'da EMBL Enstitüsü, Almanya'da yine Freiburg Üniversitesi ve yine Almanya'da Regensburg Üniversitesi'ndeki Genetik Bilgi Araştırma Enstitüsü ve St. Louis'deki Washington Üniversitesi bu konuda seferber olmuşlar. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir siyanobakterinin, yani algin, algler de deniyor bunlara, yosun, mavi yeşil algler, bu yeşil olanını incelemişler özellikle nasıl fotosentez yapıp enerji ürettiğini. Wallbox carteri denen bir alg seçilmiş ve bunun genomu çözümlenmiş. Genomu çözümlendiğinde ortaya çıkan sonuç şu. 138 milyon nükleotitten oluşan bir geni var. Bir gen dizilimi var. DNA'sı 138 milyon nükleotitten oluşuyor bir. Şimdi peki hala nasıl fotosentezle ışık üretiyor? Yani ışık ışığı nasıl karbonhidrata ve şekere, ATP'ye dönüştürüyor diye incelenmiş. Bu konuda 1800 tane özel protein, başka hiçbir yerde rastlanmayan 1800 tane proteini kendi ifadeleriyle bakterinin, yani bu algin icat ettiğini öne sürüyorlar. Şimdi öyle bir şey ki bu proteinler tabii çalışarak bu fotosentezi gerçekleştiriyor. Başka hiçbir yerde rastlanmayan, karşılaşmadığımız 1800 tane yepyeni protein kullanıyor bu mavi yeşil alg. Nerede kullanıyor? Denizlerin dibinde bunu kullanıyor. Yani suyun içinde bunu yapıyor. Ve yani başka hiçbir organizmada yok. Nasıl oluyor da bunu yapıyor? Yani burada çok büyük bir komplekslik var. Evet. Bir akıl var. Yani bunu bu ark mı, bu yosun hücresi mi bunu akletti, kendi başına üretti? O evrimcilerin, evrimci zihniyette, materyalist zihniyette icat etti. Böyle bir şey düşünülebilir mi?
Evrimciler yapamıyor o proteinlerden, 1800'den bir tanesini bile yapamıyorlar.
Bir tanesini bile yapamıyorlar. Bunun kanıtı şu. Zaten Birleşik Devletler, işte bu Enerji Bakanlığı, zaten biz bunu üretemiyoruz. Bari bu şeylerin, bu arklerin nasıl ürettiğini görelim. Biz bunları kendi lehimize nasıl kullanırız? Laboratuvarda yani bunların ürettiği bu enerjiyi biz nasıl kendi hizmetimize kullanabiliriz? Yine bunlar yapsın. Bakın kendileri yapamıyorlar laboratuvarda.
Tabii.
Yani bilim adamları oturup da bu 1800 proteini bir araya getirip, bir arada çalıştırıp, çünkü bu 1800 protein bir arada çalışıyor. Yani bir tanesini yapamıyorsunuz zaten. İkincisini zaten yapamazsınız bir araya getirerek. Tamam. Üçüncüsünü de yan yana getirip, dördüncüsünü de yan yana getirip. Yani böyle değil. 1800 tanesinin bir arada çalışır durumda olması gerekiyor. Birbiri için uyumlu bir şekilde o üretimi, sonuç itibariyle fotosentez denen üretimi toplu olarak yapmaları gerekiyor. Bir tanesini çıkarsanız zaten fotosentez gerçekleşmiyor. Evet. Ama o ARK zaten bunu yapıyor. Ne zamandan beri yapıyor biliyor musunuz? 3.6 milyar yıl öncesinden itibaren bugüne dek yapıyor.
Maşallah.
Çünkü Avustralya'nın Chert denen bölgesi var. Orada mavi yeşil alklere ait mikrofilm tabakalar bulundu kayaların üzerinde. Ve bunların zaten işte 3.6, 3.2 milyon, milyon yıl öncesine varıncaya dek zaten var oldukları saptandı. Zaten var olduğu saptandı. Ve zaten bunlar başarıyla zaten bunu üretiyorlar, yapıyorlar.
Ya zaten şu çok acayip bir iddia yani. Şu anda bizim sahip olduğumuz teknolojiyle, insanın aklıyla modeli de önümüzde var olan bir şeyi taklit edemiyorken bunun kendi kendine olduğunu iddia etmek zaten yani hakikaten çok yani delice diyeceğim yani bir şey. Yani sonuçta bilme, akla, her şeye aykırı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hücre icat etti ne demek ki? Yani hücre icat etti diyor adam. Yani böyle bir şey olabilir mi? O zaman o sonsuz aklı, bilgiyi, karar verme mekanizmasını hücreye atfediyorsun. Veya işte Cihat Hocam'ın bahsettiği Kambriyen döneminde ortaya çıkan ilk canlılarda, işte trilobitlerde göz var. Yani şimdi görme diye bir kavramdan haberi olmayan bir canlı bunu nereden hayal edip, nereden tahayyül edip de kendine göz yapmaya karar verecek? Yani böyle bir iddia olabilir mi? Yani zaten şimdi hücrenin böyle bir şey yapma gücü zaten olamaz. Hani onu hadi yapayım dese böyle bir şuuru yok zaten. Hani farz edelim ki o hücreler bir araya geldi. Yaşıyorlar yani onun aklına bir görürsem ben çok iyi olur, bana bunun faydası olur diye bir şey gelebilir mi? İnsanı düşünün yani normal akıllı insanın görme diye bir duyusu olmasaydı hiçbir zaman hayal edemezdik. Yani hiçbir zaman biz görme diye bir kavramı bilmiyorken ya biz hani görme diye bir şey olsa da biz görsek ne iyi olurdu diyemezdik. Yani şimdi bunu zaten ancak ezelden beri bilen ve onun nasıl olacağını hep bilen bir varlığın, Allah'ın yaratmasıyla olur bu. Başka hiçbir türlü olamaz zaten. Yani bunun aksini iddia etmek yani öyle şey değil. Normal bütün bilim, akıl kurallarının hepsini hiçe saymak anlamına gelir.
Bu verdiğim ARK örneğindeki işte biliyorsunuz bu kadar üniversite, bu kadar enstitü, bu kadar bilim adamı bir araya gelerek hem Avrupa'dan hem Birleşik Devletler'den bir araya gelerek neyi çözümlüyorlar? Bakın ekranda resmini göstereyim size. İşte bu siyanobakterinin genomunu çözümlüyorlar. Nasıl oluyor da fotosentez yapıyor diye. Şimdi fotosentez biliyorsunuz yapraklarda da görülen bir şey. Yapraklar da bunu mükemmel bir şekilde zaten yapıyorlar. İlk olarak bunlar yaptığı için ve verimli bir şekilde yaptığı için bunu nasıl kullanabiliriz? Çünkü bol miktarda rahatlıkla üretilebilen laboratuvar ortamında da kolayca çoğalabilen hücreler bunlar. Siyanobakteriler, alkler. Şimdi bunun nasıl olduğunu burada özetleyebiliriz belki. Yani 1800 proteini buraya sıralayıp da birbiriyle nasıl ilişkili bir şekilde çalıştıklarını göstermemiz tabii ki mümkün değil. Ama özet bir şekilde göstermek gerekirse bakın burada ışık enerjisi geliyor. Işık dediğimiz burada fotonlar tabii ki. Fotonlar gelip P680 denen bir protein var. Bunlar burası şu anda tikaloid denen yani yosun hücresinin algin enerji üretim birimi olan kloroplast ve tikaloid diye tarif ediliyor bunlar. Onun zarında gerçekleşen reaksiyonlar bunlar. Buradaki P680 denen protein burada suyu oksijen ve hidrojeni ayrıştırıyor. Şimdi bu tek başına çok büyük, mükemmel bir olay. Bu hiçbir şekilde laboratuvar ortamında taklit edilemeyen bir olay. Aynı zamanda bunu tek başına yapması da yeterli değil. Buradan çıkan başka bu reaksiyon ortaya çıkan elektronla beraber elektron gidip başka bir proteini, plastokinon denen başka bir proteinin çalışmasını tetikliyor. Ve bu da gördüğünüz gibi başka molekülleri devreye sokuyor ve bu arada bir tane hidrojen alınıyor içeriye. Daha sonra buradan çıkan bir hidrojen, ayrılan bir hidrojen atomu gidip aynı yine zarda onun bitişiğinde bulunan başka bir protein olan sitokromu tetikliyor, çalışmasını tetikliyor ve bir elektron salgılamasına sebep oluyor. Bu elektron da gidip plastosiyanin denen başka bir proteini, bu arada bu da tabii tam zarın içinde değil, zarın hemen iç tarafında, yani organelin, algin organelinin içindeki bir başka bir proteini, plastosiyanin denen proteini tetikliyor çalışmasını. Ve bu da bunun buradan çıkan bir elektron da gidip bu arada başka bir protein olan, şu anda burada adını göremeyeceğim ama bunun çalışmasını tetikliyor. Pardon, P700 denen proteinin çalışmasını tetikliyor. Bu da yine aynı şekilde o sırada fotonların kendisine ulaşmış olmasını gerektiren bir çalışma şekli. Buradan ferredoksin denen bir protein çalışmaya başlıyor. Bu arada salgılanan elektronlar var, serbest bırakılan elektronlar. Bu elektronlar bunların çalışmalarını tetikliyor. Ve bu arada NADP denen başka bir yapının o sırada sitoplazmanın içinde olması gerekiyor. Onun NADPH denen başka bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Bir hidrojen atomunun birleşmesiyle. Ve burada FR diye nitelendirilen ferredoksin NADP redüktaz denen enzim bunu gerçekleştiriyor. Şimdi bakın ne kadar karmaşık. Yani buraya kadar yani nefes nefes kısmı değil. Yani ben şahsen nefes nefes yapıyorum.
Hayır, biz yani özetini anlatmakta güçlük çekilen bir şeyi o mikroskopla gözükemeyen, yani elektron mikroskopla detaylı görülebilen tek hücrede canlı yapıyor. Yani.
Yapıyor bunu ve mükemmel bir şekilde saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Ve burada görmüş olduğunuz bu kloroplastın zarında gerçekleşen bu reaksiyonlar her bir algin içinde bir tane değil bunlar kloroplastlar. Bazılarının içinde 1000 tane var. Ve 1000 tanesinin zarında, burada görmüş olduğunuz zarındaki 1800 tane proteinde zaten zincirleme bir şekilde saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ve kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor.
Evet,
şu an. Burada işleyen bir mekanizma var. Bilgiyle işleyen bir mekanizma var. Bu proteinler, ben dur senden bir elektron geldi şu anda ben de bunu yapayım. Sen dur ben devam edeceğim. Şimdi sen devam et şeklinde birbirlerine bunu öğretmiyorlar. Bunlar kendi başlarına karar mekanizmaları yok. Bunların zaten kendileri üretilmiş olan şuursuz atomlar, şuursuz moleküller. Kusursuz bir şekilde yaratılmışlar ve buraya özellikle yerleştirilmişler. Kim tarafından? Yüce Rabbimiz tarafından tabii ki.
İnşallah, inşallah.
Bunların kodlanması, bu algin tabii ki çekirdeğindeki DNA'da tabii ki kodlanmış. Nasıl üretileceği, hassas bir şekilde nereye konulacakları, bunların taşınıp getirilmesi ve buraya yerleştirilmeleri de ayrı bir detay.
İnşallah.
Başka akıllı hareket gösteren proteinler tarafından gelip buraya yerleştiriliyorlar. Ve bütün bunlar sonuç itibariyle bakın en sonunda neye sebep oluyor? ATP üretimine sebep oluyor.
Enerji
yani çıkıyor. Hücrelerin içindeki, canlı hücrelerin içindeki enerji birimleri, yani bunlara şey diye nitelendiriliyor, pil birimleri diye nitelendiriliyor. Yani alkalin piller nasılsa biz bugün kullanıyorsak, geçen programda söylemiştik. Burada ATP'ler de hücrenin içinde bu şekilde çalışan piller. Gerekli olan yerde, gerekli ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar kullanılsınlar diye hücrenin içine bırakılan enerji birimleri ATP'ler. Ve burada nedir? ADP, adenozin difosfat, bir fosfat eklenerek, bir tane fosfat molekülü atomu eklenerek burada adenozin trifosfat haline dönüştürülmüş ve böylece enerji elde edilmiş.
Şimdi yani bunu insan yapamıyor. Bu hücre yapıyor ve bunu kalkıp tesadüfen kendiliğinden oldu.
Bakın bütün bu zincir reaksiyonlar, burada çok özet bir şekilde anlattığımız zincir reaksiyonlar sonuç itibariyle bu ATP üretilsin diye yapılmış oldu. Bu baştakinin bundan haberi var mıydı?
Tabii ki yok.
Tabii ki.
Ortadakinin haberi var mıydı? Yok. Sekizincinin haberi var mıydı? Yok. Dokuzuncunun da yok. 1759'uncunun da haberi yok. 1800'ünün de haberi yok.
Tabii ki.
Değil mi? İnşallah.
Hayır.
Burada kusursuz
İnşallah.
Yüce Rabbimizin sonsuz hakim aklı ve yaratış gücünü, her yere hakim olan sonsuz kuvvetine şahit oluyoruz.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi burada mesela pek çok protein zinciri var. Bu protein zinciri mesela bir elektronu diğerine veriyor. Orada mesela bu stokromda olan şey, o protein orada olmazsa bunun neticesi ne oluyor?
Bu reaksiyon zinciri gerçekleşmiyor tabii.
Bunun bir herhangi bir avantajı var mı hücreye?
Hayır, yok.
Yok.
Peki o zaman neden böyle bir hücre avantajlı olsun? Yani mesela diyor ya kademe kademe bir gelişimden söz konusu
saçma
diyor.
Böyle bir
yani her biri olsun yani. Önceden olsun. Bir tanesini aradan çektik sadece.
Cahil iddiası.
O zaman ne faydası var bunun hücreye? Yani bir faydası olmuyorsa ve bunu faydası olacağını tahmin de edemeyeceğine göre ileride o protein olsa. Peki bunun ne faydası var da o yapı korunsun? Yani böyle bir şuurlu bir insan bekliyor mu içinde? Protein gelirse bu
lazım
yani. Olacak. Kalsın bunlar. Ve tesadüfen nasıl o proteini üretsin? O protein hani üretildi, oraya nasıl taşınsın? O kadar fazla detay var ki mesela bunların işlevlerini nasıl buluyorlar biyologlar? İlgili o proteinlerde hani şüphe ediyorlar. Bunun bir rolü olabilir diyorlar. O ilgili proteini kodlayan gen dizisinde ufak mutasyonlar yapıyorlar. Yani tümden de kaldırmıyorlar. Ufak mutasyonlarla işlevsiz hale getiriyorlar. Ondan sonra onun sebep olduğu neticeleri inceliyorlar. Oradan da görevini anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla eksiklik hiçbir anlamı yani hiçbir anlam oluşturmaz. Aksine var olan yapıyı da bozar. Mesela bizim arabamız bozulduğunda mükemmel motoru, mükemmel lastik sistemleri olan bir motor bozulduğunda ne yapıyoruz? Bir hani evrimleşsin de düzelsin mi diyoruz? Demiyoruz. Yani işte tamire bir tamire götürüyoruz. Hani bilen birinin yapmasını bekliyoruz. Yani şimdi bu cahil alpler yani cahil evrimcileri de yanına alsa öyle bir arada bir protein eksik olsa bu protein daha sonra tamamlanmaz. Yani öyle tesadüfen tamamlanmaz. Mükemmel bir şuur tamamlayabilir, yapabilir. O da bir anda Allah yaratıyor. Dolayısıyla bu kademe kademe iddiası tamamen safsata, tamamen cahilce.
Evet. Zaten Serdar Hocam şu da var. Bir öncesine bakalım. Yani daha önce ne var? Atomlar var sadece. Yani hiç canlılık yok. Şimdi o atomların işi gücü yok. Hani biz bir araya gelelim, organize olalım da şey yapalım, enerji de üretiriz mi diyecek. Yani zaten bu işin temel mantığına aykırı. Zaten o atom gayet hayatından da memnun. Rahat rahat işte elektronları dönüyor falan. Normal devam ediyor. Yani onun bir şekilde organize olmasını gerektirecek ortada hiçbir şey olamaz ki. Yani evrimcilerin kendi iddialarıyla da çok çelişen bir şey bu. Zaten termodinamiğin ikinci kanunu var bu. Yani deneysel ispatlanmış bir şey. Her şey zaten düzensizliğe doğru gidiyor. Ve bunu biz normal günlük hayatımızda da gözlemleyebiliyoruz. Yani o bilimsel kavramın anlamı şu, bir şeyi bıraktığın zaman bozulur. Bunu herkes biliyor zaten. Elmayı masaya bırak, git gel, çürür o bir müddet sonra. Evler, apartmanlar, arabalar, arabayı çölün ortasına bırak. İşte 10 yıl sonra bayağı bir hurdaya döner. 50 yıl sonra bayağı parçalanmış olur. 1000 yıl sonra bakma imkanı olsa belki de tamamıyla kuma karışmış olur. Bilinen bir şey. Atom seviyesinde de bu böyle. Atom da sürekli daha düzensiz olmaya çalışıyor. Şimdi kainatta hiçbir canlı yokken, sadece o şuursuz atomlar varken, o şuursuz atomlar ne olacak da bir araya gelip de canlılık oluşturmaya karar verecek? Ve bundan kendilerine ne fayda olacak işte? Biraz önce senin söylediğin gibi evrimcilerin iddiası o. Hep bir hani faydaya yönelik bir hareket. Bu sadece ve sadece zaten o faydanın tamamını bilen bir varlığın olmasıyla ve onu dilemesiyle, ol demesiyle olur. O da Yüce Rabbimizin yaratmayı dileyip ol demesiyle i̇nşallah, ancak olur. Inşallah. Başka hiçbir şekli olamaz.
Fotosentez inşallah. Konusu çok önemli bir konu. Evet. Bu konuda bakın bilim adamları artık yani bu konunun ne kadar detaylı ve mükemmellik içerdiğini kendi ifadeleriyle şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu proteinler diyorlar ışığı yakalama özelliği var bu proteinlerin diyorlar. Yani normalde herkes bütün proteinler ışığı fotonları yakalayıp ondan enerji üretmiyor kimse.
Evet.
Değil mi? Ama bu proteinler bunu yapıyor. Nasıl yapıyor diyorlar? Çünkü diyorlar her nasılsa diyorlar fotosentezde kullanılan bu proteinler kuantum mekaniğini çok iyi biliyor diyorlar. Yani kuantum fiziğine zaten hakimler diyorlar ve öyle ki çünkü biliyorsunuz
oradaki fotonlar, her nasılsa çok önemli.
Fotonlar biliyorsunuz aynı anda iki yerde birden bulunabilme özelliğine sahipler. Ve bu proteinler, yani kuantum mekaniğinin çok önemli bir şeyidir bu. Hassas noktasıdır. Bilim adamlarının hala çözmeye çalıştığı ve anlamaya çalıştıkları. Çünkü fotonları yakalamak ve onları tetkik etmek çok büyük beceri istiyor. İşte bugün CERN'de yapmaya çalışılan olay bu. Yani aynı anda fotonlar aynı anda nerede bulunabiliyorlar, elektronlar nerede bulunuyorlar diye bunu hesaplamaları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu proteinler, ışığı yakalayan proteinler, fotosentezde kullanılan, az önce gösterdiğim proteinler, zaten bunu diyorlar ki kendi ifadeleriyle, bakın burada 4 Şubat 2010 tarihli Science dergisinde yayınlanan bir makale bu. Science Daily internet sitesinde haber oldu. Diyorlar ki 2 milyar yıldır zaten bu proteinler kuantum mekaniğine hakimler diyorlar. Kuantum mekaniğini çok iyi biliyorlar ve zaten bunu kullanıyorlar diyorlar.
Putperestlik yani, olmuş oluyor bu, başka bir şey değil.
Evet. Yani burada tabii ki bu proteinlerin bunu yapmaları, yapabiliyor olmaları kendilerinden değil. Allah emrettiği için, Allah'ın bilgisiyle yaratıldığı için fotosentez. Bunlar da emre itaat eden moleküller oldukları için, atomlar oldukları için bu şekilde davranıyorlar. Biz burada Allah'ın nasıl yarattığını, her yere sonsuz ilmiyle nereye nasıl hakim olduğunu görmüş oluyoruz.
Ayet hakim bununla ilgili hocam.
İnşallah. Toronto Üniversitesi'nden kimyagerler bunu söylüyorlar. Onu da hemen söyleyeyim kaynak olarak. Ve söyledikleri, arkeler bunu 2 milyar yıldır insanlardan 2 milyar yıl önce zaten biliyorlardı diyorlar. 2 milyar da değil, 3.6 milyar yıl önce biliyorlardı. Çünkü son çalışmalar arklerin zaten 3.6 milyar yıl öncesinden var olduğunu, çok daha önce de var olduğunu ortaya koydu.
Evet. Şimdi evrimciler bir de şöyle bir şey, yani şimdi diyoruz ya insanoğlu yapamıyor diye. Yani sayıyı da biraz arttıralım. Katrilyonlarca insan bir araya gelse şu an bunu yapamıyor. Bütün teknolojileri, aklı, işte kuvveti, her şeyi birleştiriyor. Gözle göremediği bir varlığın yaptığı şeyi yapamıyor. Biz buradan şunu anlarız. Demek ki katrilyonlarca insanın gücünden çok daha yüksek bir güç ve çok daha büyük bir aklın eseri olduğunu anlıyoruz biz. Yani öyle ama bu kadar insan yapamıyor ama işte o gözle göremediğimizde böyle bir bilgi var demek gerçekten yani çağdaş putperestlik olmuş oluyor. Yani ona tapınma gibi bir şey olmuş oluyor. Şeytan Allah'a sınır, bir ayet okuyayım. De ki siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin. Yerden neyi yaratmışlar diyor Allah. Fatır suresi 40. ayette. Yani Allah yerden bir şeyi insanların yaratamayacağını inşallah bildiriyor. Evet. İnşallah.
Yani enerji üretimi bile hiçbir şekilde tamamen doğaya bağlısınız. Bugün kullanılan işte yakıtlara baktığımızda petrol kullanılıyor. Petrol nereden imal edilmiş? Zaten işte bitkilerin zaman içinde işte çürümeleri sonucu ortaya çıkan bir şey petrol. Yine evet. Bitkiler nereden oluştular? Yine bakıyorsunuz fotosentezi kullanan yapılar. Yani kendi işlerinde karbonhidrat üreterek o yapılarını kazanmışlar. Nereden? Işık enerjisini kullanarak. Yani her bakımdan yine siz bu kuantum mekaniğiyle işleyen işte 1800 protein, hatta bazılarına çok daha fazlasıyla çalışan zincirleme proteinlerin varlığı neticesinde Allah'ın yaratmasının sonucunda üretilen enerjiye ulaşmış oluyorsunuz. Daha farklı bir şey değil.
Yani İlkel diye bir canlı kesinlikle yok. Tabii. Yani mesela şu bir alet. İşte ne yapıyor? Uzaktan kumanda fonksiyonu var. Bilgisayar işte bir sürü farklı işimizi yapma fonksiyonu var. Bunların her biri amaca yönelik ve her biri amacını mükemmel gerçekleştiriyor. İşte bir mutfak robotu öyle. Kendi işini düzgün bir şekilde yapılıyor. Bunların her biri bir mühendislik eseri, bir düşünce eseri. Canlılarda da Allah bütün canlılara farklı farklı görevler takdir etmiş. Ve o, her biri de o görevi ilk yaratıldığı andan itibaren mükemmel yapıyor. İşte bakteriler görevini mükemmel yapıyor. İşte fotosentezi ileri dediğimiz, onların ileri dedikleri canlılar yapamıyor. Ama ilkel dediği canlı yapabiliyor. Yani mesela canlılar aleminde de bütün canlılar yapamaz fotosentezi. İşte insanı en ileri evrimleşmiş varlık olarak görmüyorlar mı? Öyle görüyorlar. Evet. Ama yapamıyor bunu. Evet. Ama ilk yaratılan 3 küsur milyar yıllık hücre bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Demek ki ilkel canlı iddiası tamamen boş, tamamen cahilce, saçma sapan bir iddia. Yani arabalar ayrı görev görür. İşte ne bileyim kamera ayrı görev görür. Yani dolayısıyla canlılar her birinin farklı görevi vardır ve her biri bir diğerine ihtiyaç duyar. Yani bunun mesela çatışmayla da bir netice elde edilmiyor. Onların en ileri, en üzerine durdukları, hani iddia ettikleri düşünce çatışmanın bir fayda getireceği iddiası. Halbuki öyle değil. Bütün canlılar eline verdiğinde, bir diğerine yardım ettiğinde hayat olabiliyor. Hayatın temelinde yardımlaşma, destek esas. Artık bu cahil şey, tutumlarını bir kenara bırakmaları gerekiyor.
Video var. Devam edelim mi? Video?
Evet, evet, çok iyi olur.
Evet, yine, şimdi Darwin'in Türk düşmanlığını hatırlatıyor orada İsmail Nacar Beyefendi. Yine aynı şahıs bu konuyla ilgili değişik bir açıklaması var. İzleyelim onu.
Darwin kitabında Türklerle alakalı bir şey oldu. İşte bunların hepsi vardır, doğrudur. Türk düşmanıdır, şudur, budur. Bir yeni kötü şey söyleyebilirsiniz. Evet. Albert Einstein'ın eski eşlerinden bir tanesine yazdığı bir mektup var. Değil bir kadına, bir insana bile öyle cümleler söylenmez. Ne diyeceğiz şimdi? İzafiyet teorisi yoktur. Atom bombası tepemizde patlamamıştır mı diyeceğiz?
Ya yine bir laf kalabalığı dinledik tekrar.
Ama çok komik ya, ben bunu dikkat etmemiştim.
Ya şimdi buradaki şahıs şunu söylüyor, tekrar da söyleyecek olursak. Şimdi Darwin Türk mü düşmanıdır, sadece bu konu hakkında bilgi veriliyor. Evet. Şimdi o da diyor ki Albert Einstein'ın da işte hanımlarından bir tanesine söylediği sözler var çok kötü. Biz şimdi işte izafiyet teorisi yoktur mu diyeceğiz diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bizim evrim teorisine karşı çıkmamızın sebebi Darwin'in
komik bir demek
Türk düşmanlığı değil.
Değil tabii ki yani.
Hiçbir delili olmaması, sadece o yan bilgi olarak veriliyor. Yani Darwin'in Türk düşmanı olduğu sadece ek bir bilgi olarak veriliyor. Bu teoriye karşı çıkma sebebi teorinin tabii yanlış olduğuna bir delil olarak verilmiyor.
Tabii ırkçılığa da sebep,
sebep olması.
Evet, tabii, tabii. Ayrı bir konu. Evet, ayrı bir konu.
İşte tabii. Irkçılığa ve insanları birbirine düşürme, işte aralarına nifak sokma, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın evet. oluşmasına zemin hazırlama, faşizmin, komünizmin yeryüzünde oturması, gelişmesine vesile olması tabii ki en büyük kaynak olarak teşkil etti. Temel olarak alındı Darwinizm.
Hayır, o herhalde hani Türklere laf etti diye biz ona kızdık da Darwin'in teorisine.
Ama yani izafiyet teorisi hiçbir şekilde insanları birbirine düşünmedi. Evet, bilimin ilerlemesine faydası oldu. Artık Kur'an'da zaten bahsedilen varlığı zaten 1400 yıl öncesinden Kur'an mucizesi olarak zaten ifade edilen, Kur'an'da Allah'ın, Yüce Allah'ın bize bildirdiği bir gerçek.
Evet. Ayrıca şöyle de bir konu var. Şimdi Darwin teorisini ortaya atıyor. Attıktan sonra 1. 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Hitler'in yaptığı katliamlarda hep Darwinizm'den bilimsel olarak bir altyapı aldığını söylüyor. Stalin aynı şekilde, Mao aynı şekilde süper saçma uygulamalar yapıyorlar ve 350 milyon insanın ölümüne neden oluyorlar. Bir kısmında şehit olmasına sebep oluyorlar. Şimdi burada Darwin'in söylediği sözle zaten Türk milleti, yani Recep Türk milletinin kötülenmesi var ve yani milyonlarca insanın kötülenmesi var. Halbuki orada Einstein sadece kendi hanımıyla ilgili tek bir kişiyi etkiliyor yani o. Yani hiçbir şekilde oturmuyor örnek birbirine zaten.
Hayır, zaten şöyle yani doğrudur yanlıştır, bir de mesela hani Albert Einstein öyle bir mektup yazmıştır yazmamıştır, yani konuyla o kadar alakasız bir şey ki.
Dediğim gibi
yani zaten evrim teorisi bilimsel olmak iddiasıyla ortaya atılıp milyonlarca bilimsel delille yanlış olduğu, yalan olduğu, atmasyon olduğu kanıtlanmış bir şey. Ama yani dediğiniz gibi şu kısmı da çok önemli. Bu sadece öyle herhangi bir bilimsel teori değil. Yani öyle olmuş olsa zaten yanlışlığı ortaya çıkınca herkes bunu terk ederdi. Bu bir takım insanların kendine din edindiği ve yine işte materyalist, faşist, kapitalist sistemleri, o dinleri üstüne bina ettiği bir fikir sistemi. Bunun için bırakmak istemiyorlar zaten. Ve bu fikir sistemi milyonlarca dediğin gibi insanın ölümüne sebep olmuş. Orada yani Türklerle ilgili söylediği o cümleler de o fikri anlatmak açısından çok önemli. Yani kafalarına göre insan ırklarını birbirinden ayırmışlar. Kimisini üstün, kimisini de az gelişmiş görüp üstün gördüklerini, az gelişmiş gördüklerini öldürmeye hak sahibi sayıyorlar. Yani bu o kadar korkunç bir şey ki. Hani bu bir de fantazi bir fikir olarak sadece Darwin'in kafasında kalmamış işte. Yani onun arkasından gelen yıllarda bunu insanlar kendine resmen din edinip ve bunun ibadetini yerine getirip akılları sıra milyonlarca insanı, işte bir kısmını dediğin gibi şehit edip bir kısmını katletmişler. Aynı şeyi bugün de işte PKK yapıyor. Yani normal aynı işte tabii yapısı. Yani bölücü başı aynı fikir sistemiyle hocamız bunu birçok programda çok detaylı anlattı zaten. İnsanları öldürmeyi, polis öldürmeyi, asker öldürmeyi zaten o yaşadığı dinin bir gereği olarak görüyor. O dinin işte zaten temeli de Darwinizm. Evet. Yani o dini zaten ortaya atan da Darwin. Zaten onun için bu konu çok önemli. Evet. Hani yoksa Zaten kim bugüne kadar hangi bilimsel teorinin arkasından bu kadar ısrarla yanlışlığı ispatlandığı halde koşmaya çalışmış? Yani işte evren durağan diyorlardı ki onun da çok üstünde direttiler bir müddet. Ama bunun yalan olduğu anlaşıldı. İnsanlar artık ondan bahsetmiyor onu eskiden savunanlarda. Artık herkes biliyor ki evren hiç yoktan var edilmiştir. Bu zaten yaratılışı açıkça ispat ediyor. Anlı bunun arkasından işte evrimin ortaya attığı bütün iddiaların yanlış olduğu anlaşıldı. Ama bunu bir türlü kabullenemiyorlar. Niye? Çünkü kabullendikleri zaman o dinden vazgeçecekler. Diyecekler ki Allah yarattı. Allah yarattıysa o zaman ahirette Allah'ın her şeyi nasıl bu dünyayı yarattıysa tekrar yaratacağını kabul edecekler. Ve ona göre yaşayacaklar. Allah'ın rızasına göre yaşayacaklar. İşte bunu yapmak istemedikleri için, buna karşı çıktıkları için zaten o fikri savunmaya çalışıyorlar. Ve o yüzden de bu konu ısrarla üstünde durulması gereken, detaylarıyla tekrar çürütülmesi gereken bir konu inşallah.
Detaylı bilgi için de onu da hatırlatalım. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar. Hocamızın eseri.
Evet inşallah.
Ve sosyal Darwinizm kitaplarını harunyakayan.org adresinden bakabilirler kardeşim.
İnşallah.
Şimdi ben bir örnek göstereceğim burada. Şimdi burada bizim kulağımızda bazı özel şeyler var. Kıllar var. Bunlar sesin işte harekete çevrilmesini, oradan da elektrik enerjisine çevrilmesinde kullanılıyor.
Tüycükler.
Tüycükler. Başka tüycükler. Yerlerde de kullanılıyor. Bir sürü organ da var bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir düzen arz ediyor. Ve bunun böyle olması gerekiyor. Bunun böyle olmadığı durumda sağırlık oluyor. Yani her şey tamam. Bütün proteinler tamam. Bütün işte o sinir hücrelerinin yapısı tamam, kablolar tamam, diğer proteinler tamam. Ama sadece buradaki işte düzgün gördüğümüz şekiller, o beyazla gördüğümüz kılların düzgün yönlenmesi olmazsa eğer sağırlık oluyor. İşte burada da bir böyle bir örnek var. Yani sağır bir kulağın düzgün yerleşmemiş kılları var. Peki bu nasıl oluyor? Yani her şey var ama bu iki arasındaki fark nasıl oluyor? Bir tane protein var, flamingo proteini. Flamingo proteinin görevi bunların düzgün bir şekilde yerleşmesi. Bakın her şey var, bütün proteinler var. Hatta flamingo protein kendisi de var ama ufak bir hataya maruz bırakılmış. Flamingo protein düzgün işlemiyor o yüzden. Bunun neticesinde sağırlık oluşuyor. Dolayısıyla eksiklik her yerde olduğu gibi burada da bir kusura sebep oluyor. Yani gelişmeye sebep olmuyor. Mesela evrimciler iddia etsinler diye diyorlar ki işte diyelim işitme bir fayda sağlayabilir. Bu faydaya yönelik kademe kademe kazanımlarla netice elde edelim. Öyle olmuyor. Kademe kademe kazanım diye bir şey olmuyor. Eğer ufak bir eksiklik varsa komple sağır oluyor. Eldeki diğer bütün malzemeler çöp olmuş oluyor. Dolayısıyla bunların hepsinin beraber yaratılması gerekir. Yani biz burada sayısız programlarda buna devam edeceğiz inşallah. Yani çok sayıda programda inşallah devam edeceğiz. Bütün bu örneklerde şu gözükecek. Tek bir eksiklik sistemin çökmesine sebep oluyor. Buradan ne anlaşılıyor? Kademe kademe gelişim. Yani gerçekten deli zırvası bir iddia. Evet. Yani hiçbir anlamı yok. Burada bir şey daha var. Bir protein. Şimdi orada şekiller gördük. Hücrelerin şekilleri var. Hücrelerin de bir sürüsü bir araya gelmiş. Orada düzenli bir şekil ortaya çıkıyor. Kılların düzgün bir şekilde yerleşmesi. Şimdi bunu ne yapıyor? Bir protein yapıyor. Yani o bir protein varlığı şart daha doğrusu. O protein kendisinden çok çok çok büyük olan bir ortamın şekliyle ilgileniyor. Şimdi bu olacak iş mi? Yani bir yapı kendisinden...
Kuş bakışı, bir görüntü yapabilir mi? Görüntü böyle bir olmasına şey, hizmet
görüyor mu? Göremez. Evet. Atomlar bunu algılayamaz. Algılasa da yapamaz zaten. Yani evet. O şekilde bir neticeye sebep olamaz. Dolayısıyla buralarda tecelli eden bir akıl var. Bu akıllı tesadüfe hamlederse bir insan büyük cehalet eder. Yani tabii. Zaten azıcık şuuru olan bir insan anlar ki bu Allah'ın aklı. Allah'ın aklının tecellisi inşallah.
Serdar Hocam, o söylediğin konu hakikaten çok önemli. Şimdi hani küçük gelişmelerle kompleks bir canlı oluşacak diyorlar ya. Zaten o iddiaları kendi başka bir iddialarıyla da taban tabana ters düşüyor. O da ne? İşe yaramayan bir organ veya organelde zaman içinde yok olacak diyor. Şimdi kompleks bir yapı bir ucundan olmaya başladı diyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil de. Hani varsayalım ki olsun. E şimdi ilk parçası olduğu zaman bu işe yaramayacak. Şimdi o işe yaramayan şey zaten kendi iddialarına göre zaten yok olup gitmesi lazım. Niye bekleyecek ki daha hani
milyon sene değil mi?
Hani milyon sene bekleyecek öbür parçalar da tamamlansın da bir gün hani biz işte göz olalım, kulak olalım, tad alma duyusu olalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mesela şimdi insan gözünü düşünelim. Dışında şeffaf bir kısım var. Normalde aslında o da hücrelerden meydana geliyor. Ama vücudumuzun hiçbir yeri şeffaf değil, orası şeffaf. Yani şimdi ilk başta yani olması mümkün değil ama farz edelim ki o şeffaf doku meydana geldi. Göz olacak yerde hem bir de simetrik olarak iki yerde de geldi. E, ne olacak? İçindeki damarlar gözükecek. Yani et gözükecek. Gayet de korkunç bir durum. Yani hani bir şey de yok, hiçbir estetik tarafı da yok ve bir işe de yaramıyor. Niye dursun bu parça? Ha o parça duracak, arkasından iris oluşacak, arkasından retina oluşacak, sinirler oluşacak falan filan. Yani
beyne
bu
bağlanacak.
Beyine bağlanacak. Yani bunu kim niye bekliyor? O parçaların olacak şeyin tamamından haberi mi var? Yani bir böyle bir plan
görecek,
mı yapmış?
Görecek de birisi olacak.
Yani.
Burası bambaşka bir konu.
Tabii o da bambaşka bir konu. Yani bütün bunlar olduğunda, bütün o parçalar bir araya geldiğinde de aslında hiçbir şey olmuyor. Hocamın dediği gibi yani hepsi bitti. O sinyaller gitti. Algı merkezi denilen bir yere. E ne oldu? Et parçasına giden bir elektrik sinyali.
Atoma hatta.
Atoma giden.
Atom mu?
Asıl yani, orada bir de gören olması gerekiyor.
Yani retina olmasın, istediği kadar gözün irisi olsun, düzgün bir şekilde çalışsın, kameranın bütün elemanları çalışsın, işte göz pekala her şeyle var olsun. Ama retinada elektrik üretimi olması, gözün zaten varlığı bir anlamı yok,
yok
ki. Tabii. Göz yaşı istediği kadar temizlesin korneanın üzerine,
tabii,
şeffaf olsun. Bir anlamı kalmaz yani, niye orada? Ve onu kimse hiçbir şey görmeyecektir. Görme diye bir şey yok ama göz zaten niye olsun öyle bir şey? Evet. Anlamsız olacak.
Videoyu da devam edelim mi?
Edelim.
Çok eğlenceli olacak. Şimdi Celal Şengör'ün bir görüntüsü var. Yani dünyada hiçbir evrimcinin yapmadığı, yani evrimciler gerçekten sık olarak yani doğru söylemiyorlar, yalana başvuruyorlar ama evet, gerçekten buna dünyada ben bayağı araştırıyorum bu konuyu. Hiçbir evrimcinin böyle bir iddiasına rastlamadım şu ana kadar. Ama Celal Şengör bu konuda uzman tabii yani. Hiçbir evrimcinin olmayan iddiaları sürekli.
Şimdi atarak iddiada bulundukları için kolay oluyor yeni bir iddia geliştirmek yani. Hani evet, öyle sallayınca o da yeni bir iddia olmuş oluyor.
Şimdi evrim teorisinin yıllardır test edilmesiyle ilgili bir iddia.
Şimdi biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı her testten başarılı çıktı.
Evet. Yani Darwin'in hipotezi 150 senedir test ediliyor diyor ve uygulandığı her alandan başarılı çıktı.
Başarılı çıktı. Her testten başarılı çıktı diyor.
Şimdi kısaca hemen bir göz atalım. İlk canlının oluşumu konusu evrimin konularından bir tanesi. Bunu insanoğlu şu anda hücreyi bırakın protein bile yapamıyor. Yani aminoasitleri birleştirip sıfırdan protein yapamıyor. Şimdi bir canlı bir tür başka bir türe nasıl dönüşür? Bunun mekanizması bulunamadı. Mutasyon bir türü başka bir türe dönüştürmüyor. Her zaman sakat bırakıyor. Ara fosiller, iki canlı arasındaki ara fosil. Yani senelerdir araştırılıyor. Bulunamadı. Canlılık tek hücreden yavaş gelişmelerle 2 flüm, 3 flüm yani grup, 4 canlı grubu böyle geliştiği iddia edildi. Bir bakıldı Kambriyen'de 100'e yakın flüm birden çıkıyor. Sonra bu sayı 30'lara 35'lere düşüyor. Oluyor. Şimdi evrimin hiçbir iddiası, yani tüm iddiasını bırakın, tek bir iddiası bile ne laboratuvar ortamında ne kazılarda hiçbir şekilde kanıtlanmadı. Yani bunu nasıl söyleyebiliyor bir insan? Böyle çok evet, gerçekten şaşırtıcı bir durum yani.
Ama sonra kayboldu zaten.
Kayboldu.
Hocamız birkaç tane.
Meydanı boş bulduğunu zannediyordu. Sonra özellikle Sayın Adnan Oktar'ın işte daha sonra Habertürk'e çıkması ve cevaplamasıyla beraber ve işte eserleri zaten dünyanın her yerinde çok iyi tanınıyor. Belgeseller aynı şekilde. On ne kadar büyük bir yalan attığını da kendi kendine şahit olunca, gerçekleri de öğrenince, özellikle web sitelerinde de pek çok sevenimiz maşallah, evet, işte Celal Hoca'yı eğitmek diye özel siteler açtılar. Ona gerçekleri gösterdiler yani.
Ama gerçekten eğitilmeye ihtiyacı var yani. Bu
belki de kanaati gelmiştir onun için artık böyle iddialarda bulunuyordur. İnşallah öyle de. Allah hidayet nasip etsin inşallah. Evet.
Var başka örneğin, devam ediyoruz.
Davet ediyoruz.
Şimdi yine Celal Şengör'ün Darwin'le ilgili bir iddiası, Darwin'in söylediğini iddia ettiği bir iddiasını dinleyelim.
Bak diyor, senin evrim falan çok güzel de insanı rahat bırak. İnsanı rahat bırak, onu diyor Allah yaratmıştır. Darwin de diyor ki ya kardeşim güzel de biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyle diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz.
Evet, şimdi burada Cihan Şengör şöyle bir iddiada bulunuyor. Darwin'in şöyle söylediğini iddia ediyor. Biz canlıların yavaş yavaş kademe kademe geliştiğini, işte birbirlerine dönüşerek geliştiğini gözlemliyoruz diyor Darwin. Yani öyle diyormuş Darwin. Şimdi Darwin böyle bir şey söylemiyor.
Demiyor, tam tersini söylüyor.
Ben hemen şimdi Darwin'in ne söylediğini bu konuda okuyayım. Türlerin Kökeni kitabında. Darwin şöyle söylüyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Şimdi Darwin bunun tam tersini söylüyor. Yani biz böyle bir canlının gelişmesini, ara geçiş formlarının olduğunu ne yazık ki gözlemleyemiyoruz diyor. Bunu belki ilerleyen yıllarda evrimciler yaptıkları araştırmalarla bulabilirler diyor. Ama biz şu anda gözlemleyemiyoruz diyorlar. Şimdi Darwin bunu söylüyor. Cerrah Şengör de Darwin tam tersini söyledi diyor. Yani biz hangi kendi kitabına mı inanalım Darwin'in? Cerrah Şengör'e mi inanalım?
Yani Celal amca zaten işte öyle bir şeyler söylüyor.
Şimdi bu konuyla ilgili ben bir şey göstereceğim. Şimdi eski cahil kafalarıyla nasıl resimler çiziyorlardı? Hani fosil yok ellerinde. İşte bir organ yavaş yavaş, kademe kademe işte kol yavaş yavaş kanada dönüşüyor şeklinde, evet. Değil mi? Evet. Yani bu o kadar süper cahilce bir şey ki. Şimdi vücudumuzda, bütün canlıların vücudunda da bazı genler özel olarak vücudun belli bölgelerinin gelişiminden sorumlu. İşte burada farklı bölgeler var. Bunlar, bu bölgeler ayrılmış. Vücudun bölgeleri tıpkı bir haritada olduğu gibi, şehirleri ayrılması gibi, o şehirlerden belli valilerin sorumlu olması gibi vücuttaki hücreler de ayrılıyor. Ayrıldığında da oralardan onun boyutuna nispeten çok çok çok çok ufak bir protein sorumlu oluyor onun üretiminden. Ve ayrıca bu embriyo gelişirken, canlı gelişirken farklı zamanlarda farklı proteinler yer alıyor. Ve bunlar bir dizi halinde. Biri bir şey çalıştırıyor, onun çalışması neticesinde bir başka protein çalışıyor, onun neticesinde de başka bir protein çalışıyor. Böyle bir sırada var ve bu sıralamada, bu proteinde en ufak bir hata canlının şeklinde ufak değişikliklere sebep olmuyor. Nasıl değişikliklere sebep oluyor? Sakatlıklara, komple organ yokluğuna sebep oluyor. Mesela bir örnek görelim. Burada normalde uçabilen bir böcek bu. O çok sayıda proteinden, vücudun gelişiminden sorumlu çok sayıda proteinden yalnızca bir tanesinde UBX proteinde ufak bir hata meydana getiriyorlar. Onun neticesinde uçabilen böcek uçmuyor.
Laboratuvar ortamında, evet, bu hatayı yaptırıyorlar.
Yaptırıyorlar. Kesinlikle, evet. Kesinlikle uçamayan ek kanatları olan bir ufak bir hatayla bu. Ayrıca dengesinden sorumlu bir organ var, halter organı. O organ komple yok oluyor. Dolayısıyla
dengede gidiyor.
Dengede gidiyor. Ve bu dengenin olmadığı bir böcek zaten uçamıyor. Yani bu halter organın olmadığı böcekler, iki kanatlı böcekler uçamıyor yani. Çok önemli bir işlevi var. Dolayısıyla ufak hatalar, bakın burada tek bir mutasyon örneği. Tek bir mutasyon komple vücut yapısını acayip deforme ediyor. Veya işte kafasından bacak çıkıyor. Veya komple şu aşağısı olmuyor. Veya işte komple kafası olmuyor.
Tabii, çünkü bugün artık yani, biliniyor ki bir gen tek başına belli bir şeyden sorumlu değil, başka genleri de kontrol ettiği bugün artık anlaşılmış durumda. Pleiotropik etki diye nitelendiriliyor, isimlendiriliyor. O yüzden bir şeyin bozulması her şeyin bozulmasına denk geliyor.
Evet, yani vücudumuzda enzimlerin, protein çok sayıda işlevi var. Ama buradaki durum vücudun şekliyle alakalı. Şekli komple bozuyor. Yani proteindeki ufak hata, şekilden sorumlu şeyler, genlerdeki ufak bir hata komple bozuyor. Bir de ayrıca şöyle bir şey de var. Yani mesela adamlar hayal ediyor kanat bilgisi olsun. Şimdi kanat bilgisi yavaş yavaş da değil. Tamamen olsa, yani genlerin içine tamamen biz monte edelim. Kanadın bilgisi şu kadar kastan oluşacak, şu kadar sinir hücresinden oluşacak. Sinir hücresi kasa nispetle şurada yerleşecek. Kemiğin yapısı şöyle olacak. bütün bilgiyi kodlanmış olarak yerleştirelim gen içine, olmayan gen içine, DNA'nın içine. Yine bir anlamı yok. Onun üretiminden sorumlu, vücutta hangi bölgeye yerleştirilmesinden sorumlu mimari şey proteinlerin
planlamacı proteinlerin
onların da bilgisini yerleştirilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu yerleştirme diğer proteinlerin sıralamasını bozmayacak şekilde o sıralamada kendine özgü uygun yerde olması gerekiyor. Çünkü bunlar biri diğerini tetikleyerek hareket ediyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani bu kadar aptalca, bu kadar akılsızca bir iddia nasıl savunulur? Yani bu bilgilerin olmamasıyla veya beynin tamamen hasar görmesiyle mümkün olur böyle bir iddialar.
Yani bilimin temellerine aykırı iddialar bunlar. Hepsi tek tek. Siz artık bugün yani genlerin işte hiçbir şekilde yeni bir genin, yeni bir bilginin oluşamayacağını bugün biliyoruz.
Evet.
Mutasyonların zararlı olduğunu, eksiltme yaptığını, bozma yaptığını biliyoruz. Yeni bir bilgi ekleme mekanizması diye bir mekanizma yok kainatta. Ya hangi canlıya bakarsak bakalım işte genetik bilimin yaptığı çalışmalar ortaya koyuyor ki böyle yeni bir bilgi ekleme yöntemi yok. Çünkü eklendiği zaman zaten tek başına o da yeterli değil. Bir canlının başka bir canlıyla karşılaştırdığında gördüğümüz bütün pek çok gen aynı anda değişmiş olması gerekiyor. Yani pek çok gen bir tek gen farklı olunca başka bir canlıya dönüşüyor diye bir şey yok. Tek bir mutasyon başka bir şeye zaten sebep olmaz. Her şeyin bir anda değişmesi lazım. Örneğin işte deniz canlısının metabolizmasını düzenleyen her şey mesela vücut ağırlığının işte enerji üretimi ve metabolizması, işte atıkların atılması vesaire balıkta deniz ortamında yaşamaya göre ayarlanmıştır. Hı. Kara canlısının ise işte yer çekimine maruz kalacaktır. Karada işte enerjisini harcaması da buna göre ayarlanmış olması gerekiyor. İşte enerji kullanımı, işte yiyecek edinmesi ve sindirim sistemi de buna göre düzenlenmiş olması gerekiyor. Her şeyle apayrı bir canlı. Genetiğinin tamamen apayrı olması gerekiyor. Aralarında zaten uçurum var. Yani bir mutasyon, bir tane gen eklenmesi ya da bir şekilde zaten böyle mekanizmalar yok. Böyle bir şeyi tahayyül etmek bile tamamen bilimin temellerine karşı gelmek oluyor. O yüzden gerçekten çok şaşırtıcı böyle bir iddiada bulunmuş olmak. Tamam, Darwin böyle bir iddiada bulundu. O da dedi ki böyle bir şey olabilir dedi. Böyle bir şey olmuştur zaten kullanmadı cümle içinde. Çünkü buna ait kanıtlar zaten yok dedi. Bunu ekledi cümlelerinin sonuna. Teorinin zorlukları diye bir bölüm koydu. Bugünkü evrimcilere bakıyoruz. O zaman Darwin zamanında genetik zaten bilinmiyordu. Gen zaten bilinmiyordu. Ama işte acaba böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmuşsa da nasıl olur? Neyse ileride bu açıklanacaktır gibi böyle bir şey tahayyülde böyle bir iyi niyette bulunan cümleler sarf etti kitabında. Bugünkü evrimcilere bakıyoruz. Bilimin temelleri artık açıkça ortaya konmuş. Canlılıktaki komplekslik, sistemlerin nasıl çalıştığı, proteinlerin nasıl üretildiği, genlerin nasıl birbirleriyle ilişkili olduğu, türler arasındaki genler, genetiklerin, genomların aralarında uçurum olduğu, bunların birbirleriyle asla ilişkilendirilemeyeceği, yani varyasyonun apayrı bir kavram olduğu, aynı türün içindeki çeşitlenmeler olduğu, Darwin'in kafasını karıştıran buydu çünkü. Bugün artık bu kadar şey ortaya konmuşken hala kalkıp da Darwin'den daha çok Darwinci olma tamamen mantık dışı.
İdeolojik artık.
İdeolojik sebeplerle şey, savunulduğunu, bir dogma olarak savunulduğunun en açık delili olmuş oluyor.
Bir de evrimcilerin hani hep oyunlarından bir tanesi de bu işin çok uzun zamanda olduğuna dayandırıp yani insanları tahayyül edebilecekleri zaman diliminden daha fazlasına yönlendirip yani orada yine bir kafa karışıklığı meydana getirmek. Ya ben bunu gözümde canlandıramıyorum ama çok çok uzun zaman geçerse olur mu? Olmaz. Yani bir balık sudan her karaya çıktığında ölür. Yani bir günde de ölür, 1000 yıl denesen de ölür, 1 milyon yıl, 1 milyar yıl, 1 trilyon yıl hiç fark etmez. Yani her seferinde ölür. Yani çünkü onun oksijen alma şekli sudaki oksijeni almaya göre. Onun karaya çıkabilmesi için mutlaka akciğerlerinin olması lazım. Solungaçtan da akciğer olmaz. Akciğerin ayrıca yaratılması lazım. Cihat Hocam'ın dediği gibi sadece onun işte akciğeri olmasıyla da iş bitmiyor. Ayakları olması lazım, kemik yapısının ona göre olması lazım, vücudundaki pulların ona göre değişmesi lazım. Her şeyinin farklı olması lazım. Hiçbir zaman onu böyle yavaş yavaş hani o kadar komik ki yani hakikaten masal gibi çocuk kandırır gibi yani böyle suyun kenarına ittireceksin o böyle hafif yarı karada yarı suda durdukça zamanla akciğer sahibi olacak. Yani bu hokus pokusla falan i̇şte hani
kurbağa prens olayı.
Kurbağa prens olayı hakikaten yani. Bunun başka hiçbir şeyi yok. O da masalda olacak bir şey. Bundan hakikaten tamamıyla vazgeçmeleri lazım. Kimse de o gözle bakmasın. Yani öyle uzun sürede bir şey olmaz. Uzun süre tam, tersi her şeyi yıkar. Yani şuursuz geçen zaman, müdahalesiz geçen zaman her şeyi yıkar. Ancak Allah'ın dilemesiyle her şey ayakta kalır. Yani öyle kainat yaratılıp bırakılmış bir yer de değil. Her an Allah'ın yaratmasıyla ayakta duran bir yer. Allah bütün yeri ve göğü koruduğunu söylüyor zaten.
İnşallah.
Bir geçenlerde de okumuştu. Bakara suresi 255'i okumak istiyorum ayet-el kürsüyü inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
İnşallah.
Yani inşallah insan sadece Allah'ın bildirdiği kadarına onun bilgisine sahip olabiliyor. İnşallah. Yani onun dışında biz bir bilgiye bile sahip olamıyoruz. Mesela işte o biraz önceki şeyde ruhtan bahsediyor Celal amca. Yani ruh bir kere zaten hani hiçbir şekilde o evrimci kafanın uzaktan yakından açıklayabileceği bir şey değil ki, asıl insanı insan yapan şey ruh. Yani insanın öyle özellikleri var ki bunu etle, kemikle, hücreyle, atomla açıklamak zaten mümkün değil. Yani işte sevgiyi hani kalple özdeşleştiriyor falan. Kalp dediğin şey normal kan pompalayan bir et parçası. Ama insanda hakikaten sevgi diye bir duygu var, şefkat diye bir duygu var, acıma hissi var, merhamet etme var. Yani bunlar bir ahlak var, bir ahlak anlayışı var. Bunların hepsi Allah'ın insana ruhundan üflemesiyle olan şeyler. Gören bir varlık var bir kere. Duyan, işiten, bunları yorumlayan. Mesela bir şey konuşuyoruz, diyoruz ki ya aklıma geldi. Yani nereden geldi aklına? Yani bir kere o hani cümlenin kendisinde zaten bir harika var. Konuşurken hiç aklında olmayan bir şey aklına geliyor. Ve sen onu Allah'ın dilemesiyle söyleyebiliyorsun. Konuşabiliyorsun. Konuştuğundakini karşındaki duyup onu anlayabiliyor ve bundan bir yorum çıkartabiliyor. Bu onun kalbinde bir his meydana getiriyor. Sevgi getiriyor, kızgınlık meydana getiriyor. Şimdi bunların hepsi bizim ancak hani yaşayarak gördüğümüz ve Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği kadarıyla bilebildiğimiz şeyler. Onun ötesinin nasıl olduğunu anlayamıyoruz bile. Yani canlı, Allah'ın yarattığı canlılardaki mükemmelliği biz belki hani kainatın var olduğu sürece araştıracağız. Belki de çok az bilgisine sahip olabileceğiz. Her sahip olduğumuz bilgi de bizi Allah'ın yüceliğine, kudretine ve azametine götürecek inşallah.
İnşallah.
Onun için yani evrimcilerin artık iddia ettikleri şeyler yani komedinin de ötesine geçmiş durumda. Hep söylediğimiz gibi, hep de hocamızın da ısrarla üzerinde durduğu bir konu, tekrar tekrar söylediği bir konu. Bu onların dini. Yani bu onların artık bir bilimsellikle her şeyin dışına çıkarttıkları bir pagan dini ve bu dine mensuplar, bu işte aslında şeytanın dini, bununla yıllardan beri insanları kandırmışlar. Ama Allah'ın izniyle, hocamızın da vesile olmasıyla o devir bitti. Yani artık bundan sonra öyle bir şey yok. Yani öyle bol keseden ortada atıp da insanları kandırma zamanı geçti. Allah'ın izniyle bundan sonra Allah'ın varlığını bildiğini herkes bilecek.
İnşallah.
Ve bundan sonra da çok güzel zamanlar Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle, ki geldi inşallah.
İnşallah.
Hazreti İsa'nın da nüzülüyle çok güzel günler hepimizi bekliyor inşallah.
İnşallah.
Onlara kavuşacağız Allah'ın
izniyle. İnşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var. Tekrardan birlikte olacağız sevgili izleyenler. İnşallah. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Devam edelim.
Evet, evrimcilerin çelişkisiyle ilgili bir video hazırlamışlar internette. Ona bakabiliriz.
Tamam.
A1. Şey, 3'e alalım o zaman. Şimdi evrimciler ilk canlının oluşması, ilk hücrenin oluşması ile ilgili işte birkaç tane evrimcinin görüntüleri var video içerisinde. Onlara bakalım.
İlk hücre tam mağlup oldukları çok bir konu, sürekli atış yapıyorlar.
Evet.
Bakalım ne yapmışlar.
Bunun ötesi, bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor.
Şimdi ilk evrimci, bilim bunun ötesini araştırmaz. İlk hücre bizim konumuz değildir. Bu metafizik bir konudur diyor. Bu birinci evrimci.
Kendinden var olabilir.
Yani cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir mi? Tabii. Laboratörde deneysel olmaz. Atlamıştır.
Kendini... Şimdi ikinci arkadaş, cansız maddelerin canlı madde olduğu laboratuvarda gözlemlenmiştir diyor. Bambaşka bir iddia bu da. Üçüncüye bakalım.
Bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Yapacak yok, öyle bir yok. Ya henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Özür diliyorum.
Şimdi buradaki evrimci de yani kendi kendine oluştuğunu zaten gözlemlemiyoruz. Bunu aynı zamanda şu anki bilim adamları birleşip laboratuvar ortamında da yapamıyorlar diyor. Şimdi bakın 3 tane farklı şey oldu. Şimdi 4.'ye bakalım.
Bütün cansız moleküller bir araya geldi, bir canlı molekül oldu. Öyle
evet.
Mi? Hatta size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı bir gözlemliyoruz. Başkası bunu yapıyor.
Burada yani iki tane birden. Hem kendi kendine oluştuğu gözlemleniyor diyor. Hem bir de laboratuvarda yapılıyor diyor yani. Sıfırdan da yapıldığını iddia ediyor. Tamamen bir yalan yani. Böyle bir şey kesinlikle yok. Hem zaten kendi kendine oluşması mümkün değil. Dediğimiz gibi yani sürekli vurguladığımız gibi. Tüm insanlar bir araya gelip yapamıyorlar yani. Milyarlarca insan bile bir araya gelip bunu yapamıyorlar. Şimdi bir de dünyanın bir numaralı evrimcisi yani en tanınan bilinen evrimcisi Dawkins var. Richard Dawkins. Bakalım o ilk
Oxford Üniversitesi'nde.
Evet, evet. Canlının oluşumu ile ilgili ne demiş? Bu da onun görüşü. O da bilmiyoruz diyor. Yani ilk canlı nasıl oluşmuştur bilmiyoruz diyor. Yani şimdi dünyanın bir numaralı evrimcisi bilmiyoruz diyor. Bizim Türk evrimcilerin hepsi bu konuda bayağı yani o konuya hakim gibi bir görüntü sergiliyorlar. Evet, çok değişik iddiaları var. Ama Allah ayette bunu zaten bildiriyor inşallah şeytandan Allah'a sınırım. İnkar edenler için. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah Zariyat suresi 8. ayetinde. Evet, yani evet, çünkü sürekli bir yalan üzerine kurdukları için sistemlerini sürekli olarak yalan söylemek durumunda kalıyorlar ve birbirlerinden de bağımsız çalıştıkları için yani evet, uydukları herhangi birisi olmadığı için sürekli tutmuyor yani birbirleri şekilde tutmuyor.
Orada Richard Dawkins'in söylediği önemli bir şey var, söz var. Dedi ki kendi kendine tekrar eden, kendini kopyalayıp üreten bir molekül diye bahsetti. Gerçekten de bu çok önemli. Yani tesadüf sonucu, evrimcilerin iddiası olan o işte o tesadüf sonucu işte proteinleriyle işte mekanizma, enerji üretim santralleriyle, işte bütün detayları, organelleriyle bir hücre oluşsun. Oluştu diye kabul edelim. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil de oluştu diye kabul edelim. Eğer bu hücre bölünerek, çoğalıp işte kendini şey yapamıyorsa, türünün devamını sağlayamıyorsa hiçbir anlamı yok onun oluşmuş olmasının. Zaten kaybolur gider, çürür dakikalar içinde. Tek bir proteinin bile belli bir ömrü var. Ortalama ömürleri bir gün ya da iki gün olabiliyor proteinlerin. Protein oluştuğu zaman çevresel etkenlerle zaten yok oluyor. Ultraviyole onu mahvediyor, parçalıyor molekül zincir yapılarını, bağlarını parçalıyor, yok ediyor. İşte oksijen yine aynı şekilde. Su ister asit ister bazik olsun onun dengesini bozar, mahveder, yok eder yine aynı şekilde. Ve önemli olan onun daha sonradan devamının sağlanması. Ki bu ne kadar ulaşabilsin. İşte 3.6 milyar yıl öncesine ait işte algleri gördük, yosun hücrelerini gördük. Bunlar enerji üretiyorlar, varlıklarını devam ettiriyorlar ve aynı zamanda bunlar bölünebiliyor, çoğalabiliyor. Niye? Çünkü bunların DNA'sında onların çoğalabilecekleri, nasıl üreyebileceklerine dair bilgi de olduğu için. Eğer bu bilgi olmasaydı onlar yine orada yok olup giderlerdi. Bugüne kadar zaten devam ede gelmezlerdi.
Yani o burada, an O an orada o şekilde var olmuşlar.
Evet. Tamam. Yani bütün mekanizmalarıyla, her şeyle bir anda varsa bir canlı, bir hücre aynı şekilde. Bütün çalışır proteinleriyle bir anda varsa, ki bu ne demektir? Yaratılış demektir. Bir anda kompleks bir yapının bir anda ortaya çıkması üstün bir yaratılış, üstün bir var ediş demektir. Değil mi? İnşallah. Ya bu da yaratılışı zaten ispatlar. Allah'ın varlığını ispatlar. Üstün bir gücün varlığını, sonsuz güç sahibi, yüce bir yaratıcının varlığını ispatlar ki o da Allah'tır.
Evet. Burada bir fosilimiz var. Üstün bir yaratılış deyince ve hiç yaratılmadığını da söyleyince aklıma o geldi. Onu gösterebiliriz.
50 milyon yıllık kavak yaprağı.
Evet. Mesela. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Orada bulunmuş. Yani dikkat ederseniz ortasındaki damarından sağdaki yaprak içindeki damarlara kadar hepsi çok net bir şekilde belli oluyor bu fosilde.
Simetrik yapısıyla.
Evet. Günümüzdeki kavak yaprağıyla birebir aynı. Evet, yani evet. Hiçbir fark, hiçbir değişiklik yok.
Başta gördüğünüz göstermiştik. Gibi. Bunların fotosentez yaptığından bahsetmiştik. Ya 50 milyon yıl önce de yine bu aynı şekilde mükemmel bir fotosentez yapma kabiliyetine sahip haliyle vardı.
Evet.
Hiçbir fark birebir yok. Tamamen aynı. Yani karakteristik yok. Bir şekli var bir de kendine ait. Yani tamamen aynı şekilde. İki tarafta simetrili bir şekilde bombeli. Uç tarafta bir birleşme var. Yani evin üzerine iddia ettiği gibi olsa işte sağ tarafı daha bombeli olması lazımdı mesela ilk halinin. En sonunda bir simetriye kavuşması gerekirdi. Evet. Öyle bir şey olmamış. Demek ki evrim yok.
Yani
bir
de fotosentez denen o mekanizma da enerji üretim sistemi de yani ışık enerjisini enerjiye çeviren işte sistem de enerji üretim sistemi de hiçbir şekilde milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş evrilerek buna gelmedi. Zaten ilk oluştuğu anda zaten mükemmel yapısıyla o 1800 proteinle zaten vardı.
Evet zaten evet. Bitkilerde hani olabilecek bir hata, bir evrim gibi bir şey olmuş olsa, bir düzensizlik olmuş olsa bugün dünyada canlılık olmazdı. Çünkü bitkiler yaşam çevriminin ilk basamağı. Bitkiyle birlikte biz azotu, oksijeni dünyaya kullanılabilir halde sunabiliyor canlılar dünyasında. Bitkilerden sonra artık değil mi? Hayvanlara, ondan sonra daha insanlara ve ondan sonra tek hücreli canlılara dönen bir yaşam çevrimi var. Bunun ilk basamağında bitkiler var. Bitkiler olmazsa dünyada zaten yaşam olmuyor. Bunu yapanlar da enzimler. Bu enzimleri yapanlar da değil mi? Onun içindeki DNA ve o DNA da o an o canlı orada var olduğunda o da üstünde var. Çünkü vazgeçilmez bunlar bir canlının bileşimi. Olmazsa olmazları.
İnşallah.
Enzimle ilgili bir sunum vardı. Aslında onunla da devam edebiliriz.
Tabii çok iyi olur.
Tamam. İçelim. Kaçtı? 2. 2. Şimdi. Evet. Biyolojik üstün makineler, bizden enzim diyoruz, protein diyoruz değil mi? Biz hep kaç programdır bunlardan bahsediyoruz ama şimdi insanlara bunu daha çok böyle ne gibi bir şey ifade ediyor, onlardan bahsederek anlatmak istiyorum. Aynen günümüzdeki motorlar gibi enzimler de vücudumuzda çalışan makineler. Bunların her birisinin çok yüksek işlevleri ve görevleri var. Bu görevler, mesela buradaki makinelerin hepsinin ayrı ayrı bir mühendisiyle elinden çıkmış ve hepsinin çok çok ayrı işlevi var. Evet. Bu mesela yukarıda sağ üstte gördüğünüz Ferrari'nin V12 motorunun üretimi. Yani bu motorunun her aşamasındaki hesaplamalar sonucunda burada mesela şu an motor bloğu üretiliyor. Sol tarafta bir uçak motorunun nasıl üretildiğini görüyoruz. Ve diğer motorların da, diğer makinelerin de burada son derece kompleks üstün bir yapıları var. Peki enzimler nasıl bir makina? Bakın enzimler şöyle çalışıyor. Enzim dediğimiz makina mavi renkte olan, bunun substrat denen ürünü var. Substratla birlikte bir kompleks oluşturuyor ve ortaya ürün çıkartıyor. Yani substrat iş ve ürünler de enzimin yaptığı iş olmuş oluyor. Sonuçta karşımıza bir ürün çıkıyor. Yani ham gelen madde işlem görüyor ve istenen ürün olarak ayrılıyor. Şimdi çok basit bir şey anlatmış oldum. Madde geliyor, ürün olarak çıkıyor. Bakın enzimin nasıl bir imalatı var? Bir kere enzimin varoluşundan başlıyoruz. Enzim 3.2 milyar harften oluşan DNA'nın bir ürünü. DNA'mızdaki çeşitli genlerden, yani bir gen bir enzim hipotezi gereği her genden bir enzim ortaya çıkıyor. Bakın burada DNA'nın öncelikle o geni anlatan şifresi kodlanıyor.
Kopyalanıyor.
Evet, burada kopyalanarak Messenger RNA yani postacı RNA. Bu şifreyi posta zarfına alıp postayla birlikte DNA'dan enzimin üretileceği ribozoma doğru yol alıyor. Yol alırken bu yol alışı tamamen mucizeler eserinde, mucize eseri karanlıkta ve motor olmayan bir sıvın içerisinde ilerliyor. DNA'nın bulunduğu çekirdeğin içinden çıkarken de işte bu geçiş kapısı olan porlardan tamamen mucize eseri çıkıyor. Çünkü her kopyanın ayrı bir üç boyutlu şekli var. O porlar o üç boyutlu şekle göre tam olarak açılıyor. Bilim bunun o genişliğini nasıl sağladığını henüz tespit edemedi.
Şimdi burada yani milyonlarca sayfalık bir kitaptan tek bir sayfayı kopyalamış gibi bir evet. olay var değil mi? Onu alıp sonra götürüyor.
Evet. Şimdi burada işlem başladı. Gelen şifre, transkript burada açıklığa kavuşuyor. Proteinden yapılmış olan ribozomda yine proteinden yapılmış olan enzimlerle tRNA denen amino asit taşıyan yapılar bir araya gelerek burada birçok enzimin aktivitesi sonucunda yine bir enzim oluşturuyor. Yani enzimi de yapan enzimler. Peki bu şekliyle enzim bir şey ifade ediyor mu? Çalışabiliyor mu? Hayır. Yetmiyor bu. Bu ham madde, ham ürün olarak ribozomdan şu an ayrıldı. Nereye gidiyor? Golgi aygıtına. Golgi aygıtı enzime şeklini verecek olan, üç boyutlu şeklini verip onu işlevsel yapacak olan bir yapı, hücre organeli. Golgi'nin içerisinde de yine çok özel proteinler var. Ve nanometrik hassasiyette yani milimetrenin milyonuna biri hassasiyetinde enzime üç boyutlu şeklini veriyor. Ve gelecek ürünün tam uyumlu olacağı şekli orada ona verilmiş oluyor. Ondan sonra da yolculuğuna hücre içerisinde işte o devasa uzay gezegeninde devam ediyor. Ne oldu?
Tabii burada o proteinlerin de yine taşınması bir olay. Kendi başlarına da hareket etmiyorlar. Bir rastgelelik yok. Tamamen kontrollü bir şekilde evet. onları da taşıyan başka proteinler var.
Burada da bir Boeing 737 uçağının üretiminin aşamalarını görüyorsunuz. Bakın. Kaç milyar dolar para harcanıyor, yüzlerce insan çalışıyor, sürekli hesaplar yapılıyor, denemeler, yanılmalar, sürekli deneme yapılıyor. Karşımıza çıkan bir motor var, insanların kullandığı bir motor var, Boeing 787. Bu uçakta kullanılan bu motorda bir hata olsa uçak düşüyor, değil mi? Ve ölümcül kazalar oluşuyor. Onun için kimse hata olmasını istemiyor. İşte bizim vücudumuzda da öyle. Eğer bir hata olursa üretimde, o zaman o enzim işlevini yerine getiremiyor. Ve sonuçta yine ölümcül kazalar meydana gelebiliyor.
Bir de şimdi şöyle de bir şey var. Bu Boeing motorunu insanlar üretebiliyorlar. Yani insanların üretebildiği bir şey bu. Ve çok karmaşık bir şey yani tek başına. Şimdi hücre insanların üretemediği proteini saniyede 2000 tane üretiyor. Yani çok önemli bir şey bu. Hücre hiçbir insanın üretemediği proteinden saniyede 2000 tane üretebiliyor. Evet. Yani biz şimdi ya şöyle diyeceğiz. Yani hücre gerçekten insandan çok daha akıllı, işte çok daha yetenekli bir varlık diyeceğiz. Veyahut da sonsuz ilim sahibi Allah'ın varlığını kabul edeceğiz. Tabii ki en akıllıcası Allah'ın varlığını kabul etmek inşallah.
Evet. Sunuma devam edecek olursak DNA'nın replikasyon, yani şu enzimin imalatında diyelim, DNA'nın tamamında replikasyonunda, sentezinde ve tamir mekanizmalarında 4950 tane farklı protein, enzim kullanılıyor. Enzimlerin, ortaya çıkan bu ürünlerin iş kabiliyetlerine gelince 1 mol demir içeren katalaz enzimi, mesela bir örnek olarak bir enzim, dakikada 5 milyon hidrojen peroksiti zararsız hale getiriyor. Suya ve oksijene parçalayabiliyor. Aynı şekilde doğaya bırakacak olsanız enzimin parçalayacağı hidrojen peroksiti demir atomu yalnız başına ancak 300 senede parçalayabiliyor. Başka bir örnek, 1 mol karbonik anhidraz enzimi 1 saniyede 1 milyon tane hidrojen karbonatı, dikarbonatı oluşumunu katalizliyor. Yani bu 1 milyon tane ürünü o an işlemini yapabiliyor. Bakın, günümüzde de motorlar var, değil mi? Hı hı. Bir motor en fazla 20 bin devir yapıyor. Bu da bir insanoğlunun üretmiş olduğu bir şey. Fakat bir enzim saniyede milyonlarca kez işlem yapabiliyor. Yani kıyaslandığında insanların geldiğimiz medeniyetin şu son aşamasında üretilen ürünle bizim vücudumuzdaki bir tane enzimin iş yapabilme kabiliyeti kıyaslandığında arada çok büyük farklar var.
Maşallah.
Bir ayetle devam edelim. Sonra o su, komşan Allah'a sanırım, sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğunu yani bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzel olanı Allah ne yücedir. Yani Allah'ın yaratılışının nasıl her safhada ayrı bir mucize olduğunu belirtmesi açısından tabii ayette
var. Burada ayrıca bir Kur'an mucizesi de var. Ayette alak olarak yarattık diyor Allah ilk etapta. Gerçekten insan vücudunda alak kelime manası bir yere asılıp tutulan ve oradan besin emen şeyler için kullanılıyor. Arap toplumunda hatta bu sürükler için kullanılan bir kelime. Gerçekten de insan vücudunda, insanın ilk oluşum safhasında zigot, ilk hücre, insan işte ana rahmine yapışıyor ve oradan besin emmeye başlıyor. Sonra Allah onu bir çiğnem et parçası olarak yarattık diyor ayette. Gerçekten bunu yurt dışında bilim adamları denemişler. Böyle plastik bal mumu tarzında bir parçayı alıp normal yani bunu deney olarak yapmışlar. Isırmışlar, bir kere ısırmışlar. Ve şekliyle insanın zigottan sonraki safhasını kıyaslamışlar. Tamamen aynı. Çünkü ısırıldığı zaman böyle dış bölümünde kare kare boğumlar oluşuyor ya. İnsanın da sırt omurları aynı o şekilde. Gerçekten de insanın ikinci safhası bir kere ısırılmış bir et parçası gibi bir şekli var. Sonra onu kemik olarak yarattık diyor Allah. Gerçekten de yine bilim uzun süreler kemiklerle etlerin aynı, kasların aynı zamanda oluştuğunu iddia ediyordu. Fakat sonradan bulundu. Kemikler ilk başta oluşuyor, sonra kaslar etrafına sarıyor. Allah da yine ayette aynı şekilde bildirmiş. Kemikleri yarattık, böylece kemiklere de et giydirdik diyor Allah.
İnşallah.
Yani burada insanın oluşum safhalarıyla ilgili çok fazla bilgi vermiş Allah, evet. 1400 sene öncesinde.
Zigot belli bir bölünmeye başlıyor tabii. Mitoz bölünmelerle aynı hücrenin kopyaları çıkarılıyor. Ta ki blastula safhası denen yaklaşık binlerce sayıya ulaştıktan sonra gidip rahim duvarına yerleşme ihtiyacı hissediyor. Ve o şekilde ihtiyacı olan besinleri almak üzere kendini rahim duvarına gömüyor. Yani asıl tutunma safhası zigot değil. Daha sonra çoğalmış olan hücrelerin gıdalarını almak üzere rahim duvarındaki kan ağından ki o sırada bakın tam da o sırada rahim duvarı özellikle daha çok kanla dolu hale getiriliyor. Yani oradaki kan damarları çoğaltılıyor hormonlar sayesinde. Annenin hormonları da tabii ki ona ilişkin olarak hazır bir ortam tesis ediyor o sırada. Yani bu çoğalmakta olan işte hücrelerin rahatlıkla gömülüp sağlam bir yerde muhafaza edilmesi ve beslenilmesi amacıyla ortam hazırlanmış oluyor. Annenin bundan haberi var mı? Yok. Babanın zaten hiçbir şekilde kimsenin müdahalesi söz konusu değil burada. Allah'ın yaratması var. İnşallah.
Evet, video var. Devam edelim mi?
Tabii inşallah.
3'e geçelim tekrar. Teşekkürler.
Canlının içinde, hatta cansız ortamda inovatif süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane bin tane değildir. Hatta sayıları hesaplanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu ortaya çıkar.
Şimdi burada şeyden bahsediyor. 500 amino asitin bir araya gelip de bir protein oluşturma ihtimalini 10 üzeri 950 olarak hesapladık biz biliyoruz onu. Şimdi bu ihtimal diyor yani amino asitler doğada öyle bir tane bir tane bulunmaz. Sizin o yaptığınız hesap bir tane bir taneye göredir diyor. Eğer ortamda çok fazla amino asit olursa protein zaten kaçınılmaz olarak oluşur diyor. Yani yine bir safsatanın tam ortasındayız gerçekten çok doğru bir tabirle.
Asitlerin bir araya bağlanması önemli olan zaten orada.
Hayır zaten bu niye şu anda
bağlanmaları
olmuyor?
Gerekiyor. Bunun için evet. Özel bir enzim var geliyor onları kimyasal olarak başka bir bağla değil, kovalent bağla değil, kendine has peptit, o peptit bağıyla bağlıyor. Başka hiçbir dokuda, başka hiçbir yapıda moleküller arasında görmediğimiz çok özel bir bağ, peptit bağı.
Bir de şimdi amino asitleri, istediğimiz kadar amino asiti laboratuvar içerisinde korunabileceği şekilde sol elinleri bir araya toplayalım. Yani böyle bir şeyden protein çıktığı şu ana kadar gözlemlendi mi?
Yok,
gözlemlenmedi. O zaman nasıl kaçınılmaz oluyor? Yani kaçınılmaz denen bir şey şöyle olması lazım benim yani Türkçe bilgim o şekilde. Yani sürekli olarak aynı şekilde gözlemlenirse eğer ona kaçınılmaz denir değil mi? Ben bu şekilde biliyorum yani yanlış bir gözlem zaten. Bu hiçbir zaman gözlemlenmediğine göre biz burada nasıl kaçınılmaz kelimesini kullanabiliyoruz? Yine bir yalan
ortaya evet. çıkmış oluyor. Bir de biz şey hani protein bile oluşamıyor derken hani protein oluştuğunu bir şekilde bu arkadaşlar kendi izahlarıyla izah ederlerse sanki canlı oluşabilecekmiş gibi bir imada bulunuyorlar.
Evet.
Halbuki tek başına proteinle canlılıkla bir alakası yok. Bir hücre olması için tam protein bunun temel parçası ama hücrenin çok özel bir zarı var. Bir kere bu zarın olması lazım. Sitoplazmanın yani hücrenin içerisindeki sıvının belli bir yoğunlukta ve belli bir pH değerinde olması gerekiyor. Bu sıvının içerisinde hücre organellerinin olması gerekiyor. Hücre organellerinin tam eksiksiz ve çalışır olması gerekiyor ama
biraz olması gerekiyor.
Evet, bundan olması için protein olması gerekiyor. O proteinin olması için yani işte enzimden olması gerekiyor. Bu enzim olması için başka bir enzim olması gerekiyor. Onun olması için DNA'nın olması gerekiyor. Onun olması için RNA'nın olması gerekiyor. Yani onun olması için devam ettirdiğim zaman hücrenin hepsinin tamamının
bir anda olması
gerekiyor. Buna yani geliyoruz. Ona geliyoruz. Evet. İnşallah. Yani yaratılışa geliyoruz inşallah. Bir de cansızlıkta canlılık diyorlar. Zaten canlı canlıların tamamının içerisinde cansız dış dünyadaki maddeler var. Ya yani periyodik cetveldeki elementler neyse bizim vücudumuzda onlardan daha farklı bir şey yok. Can apayrı bir şey. Yani Allah'ın verdiği o molekülleri bir arada tutan bir kuvveti Allah bizim üstümüze tecelli ettiriyor. Yani işte 1.80 boyunda değil mi? Belli bir kilo, belli bir hacimde içinde trilyonlarca reaksiyon olan, düşünen, gözü görebilen, değil mi? Duyuları duyan, ağzına mesela bir şey yediği zaman tat alabilen, konuşabilen bir canlı haline ancak evet Allah getiriyor. Yoksa bizim içimizdeki maddelerin farklı bir şey yok, formu yok. Zaten dışarıda karbon var, bize de var. Protein mesela bir insan hemen ölümünün hemen arkasından vücuduna baksanız aranan bütün hücreler, organların hepsi var. Yani öldükten bir 5 dakika sonra vücuda bakın. Hücreler var. Hatta birçok hücre o an aktivitesini bile yerine getiriyor olabilir yavaş yavaş. Çünkü belli mesela bir sakal, bıyık gibi uzamalar oluyor belli bir müddet. Mesela insan bedeni vefat ettikten sonra. Yani bunlar da olmasına rağmen tekrar canlanmıyor.
Bitkisel hayatta oluyor yine aynı şekilde ama bağlantıya geçemiyorsun. Çünkü
şuur yok.
Şey yok, şuur yok. Kalbi de atıyor, solunum sistemi de çalışıyor evet. ama bitkisel hayatta.
Evet. Bunların hepsi bize yüce yaratıcının ol demesiyle olduğunu, yani üstün bir kudretin ancak ol diyeceği zaman olabileceğimizi, sadece onun izniyle var olabileceğimizi gösteriyor.
İnşallah. Resimler var bakalım mı resimleri, canlı resimleri?
Burada bir çekirge var. Gerçekten çok hayranlık uyandırıcı bir canlı. Yani evet, bacak yapısı renkler. Farklı, renkleri, desenleri. Yani en böyle küçük patilerinde bile böyle siyah desenler var. Kenarlarında nokta nokta, üzerindeki kanatlarında yani çok detaya indikçe, detaya inmek çok önemli gerçekten. Çünkü her şey çok ülfet oluyor. Çekirge deyip geçilebiliyor.
Evet.
Yani çok detaylı incelendiğinde Allah'ın muhteşem sanatı gözüküyor.
Evet.
Gözüne,
maşallah.
Mesela gözünde çok güzel bir parlaklığı var. Antenleri boğum boğum ilerliyor. Bir süreden sonra siyah oluyor. Yani bunların hepsinin bir sanatçı yani en üstün sanatçı inşallah Allah tarafından yaratılarak ancak bu şekilde olabilir.
Çekirge zaten kendisini göremiyor. Yani evet. bir aynaya bakıp böyle bir çekil düzen vereyim değil mi? Şuramı şu renge boyayayım gibi bir konu yok.
Şu renk olduğu şu renkte uyumludur. Var.
Evet.
Diye düşünemez yani çekirge. Mesela yine bir çiçek.
Maşallah,
aşağıda
altın oranla.
Turuncudan mesela sarıya bir geçiş var. Bu grafikerler de çok iyi bilir bunu.
Evet.
Yani zaten doğadan öğreniyorlar grafikerlerde. Turuncudan sarıya bir geçiş var. Turuncu siyah çok uyumludur. Yani yine bunu grafikerler çok fazla kullanır. Orada siyah siyah böyle parçacıklar var. Ortada süsleri var. Yani şimdi böyle bir şey tesadüfen oluştu demek. Gerçekten yani İnsan, sorun olması lazım yani.
İnsan yani insan. Estetiği de yine doğadaki örneklerden öğreniyor.
Evet, tabii ki renk uyumları her şeyi tabii insan ki. Doğadan öğreniyor.
Şuna bak maşallah.
Yani kafasında öyle bir süs var. Yani evrim niye böyle bir süs koysun ki oraya?
Tabii ki.
Değil mi? Yani taç bir de bunların hepsi aynı uzunlukta. Birazı bir kısmı biraz daha uzun olurdu. Devam ederdi, sınırsız devam ederdi mesela saç gibi.
Evet.
Ama tam oranlı bir şekilde mesela siyah turuncu yine çok muhteşem bir uyumu var. Hemen mesela kafasının altında turuncu bir çıkıntı var. Bir kese gibi bir şey olabilir belki.
Takım olmuş.
Gözünün kafasında. Tam ortasından beyaz bir şey evet, geçiyor mesela. Evet. Maşallah yani.
Siyahla beyazların oranı evet. ve simetrisi yine simetrisi. Aynı şekilde.
Ya orada da beyaz var. Kanatlarında da beyaz ve siyahın şeyi var. Kontrastı evet, evet. var.
Hiç kanatları mesela tüy tüy. Hiçbir uyumsuzluk yok. Evet. Maşallah.
Yani siyahların arasında bir beyaz suyu çıkmamış. Öyle bir rastgelelik, bir tesadüf yok. Değil mi? Hepsi çok özenli bir şekilde hazırlanmış, evet. Maşallah.
Yani şimdi şu görüntüden sonra yani bir insanın kalkıp bu kendiliğinden oluşmuştur demiyor. Ya burada bir sanat görüyoruz biz. Sarı mor mesela kontrast renktir. Yani yine grafikerler, ben evet. Az çok ilgilendiğim için biliyorum. Sarı mor birbiriyle kontrast renklerdir. Bu kontrastı kim biliyor? Doğadaki şuursuz atomlar mı biliyor? Burada altın oran var mesela. Onların çıkış şekilleri ve açıları tamamen altın orana göre yaratılmış bir şekilde.
Tabii, bir ressam, evet. Bir ressam buna bakarak bunun resmini yapsa, bir yere koysa herkes tebrik eder. Çok güzel, evet. Resim olmuş, çok güzel yapmışsın. İnşallah. Veya fotoğrafçı fotoğrafını çekse, çok güzel fotoğraf çekmişsin der. Yine insanlar evet, tebrik eder. Bu çiçeğe bakınca bunu kim yaratıyor hiç düşünmez mi insan? Evet.
Ülfetten kaynaklanıyor işte. Evet, Allah derin derin düşünmez misiniz diyor ayetinde.
Renk farklılığı da çok önemli. Yani mordan pembe.
Evet. Evet, doğru, kenarlarda da pembeler, evet. Var. Maşallah. Şimdi burada yine bir altın oran var.
Maşallah.
Yani şunları, insana bunları teker teker şu parçaları versek, al kardeşim sana işte yapıştırıcı madde. Bunları bu şekilde birbiriyle birleştir dese hiçbir insan bunu yapamaz. Yani tam maşallah. Altın oran var, milimetrik bir şekilde altın oran var. Mutlaka hatalı yapar. Ama Allah bu şekilde inşallah yaratıyor.
Bir de birine verelim kağıdı kalem eline, bir gül resmi çiz diyelim. Eğer karşısında gül yoksa onun aynısını... hiçbir şekilde tıpatıp bir şekilde çizemeyecektir. Evet. Yani hafızasında kaldığı şekliyle bile çizse çok abuk subuk bir şekil çıkaracaktır ortaya.
Evet.
Burada bir mükemmel bir yaratış, bir şey var.
Yine burada tam var. Ortadan böyle işte pembe mor gibi bir renk çıkmış, dışa doğru böyle geçişli. Birden bir kesilme yok mesela. Beyaza evet. Doğru bir geçiş var. Yine muhteşem bir görüntüsü var. Yani dibinde daha koyu, ortası bambaşka maşallah. Bir renk.
Ve bu renklerin de böyle göz alıcı olmasının da tabii başka bir sebebi daha var. O da bunları kendilerini döllecek olan böcekleri cezbetmek.
Evet inşallah.
Asıl o amacı da hizmet etmiş oluyor. Estetik maşallah. Olmasının yanında maşallah. Hiçbir şey boş yere değil. Arılar bu renkleri görünce hemen geliyorlar.
Çiçeklerden misin arının hangi rengi geldiğini? Ben evet. Bile şu an öğreniyorum mesela sarıyı.
Ultraviyole ışınları neticesinde bu renkler çok daha farklı görünüyorlar.
Evet.
Yani ona... uygun olarak bir yaratış da var.
Maşallah.
Maşallah.
Orada fotonların kendilerine çarptığında nasıl bir renk çıkaracağını bilen bir akıl var. Bu kuantum mekaniğini mi biliyor bitki? Ona göre işte dokusunu ve oradaki atomların dizilişini ona göre ayarlasın, düzenlesin.
Tabii
foton
ki.
Nasıl çarparsa nasıl, hangi frekansta yansır ve hangi rengi oluşturur? Bunun hesabını yapıyor demek çok saçma olur bu bitki evet. için. Bunu tabii ki bunu bu şekilde yaratan her şeyin bilgisine sahip yüce Rabbimiz inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Yine başka bir çiçek. Turuncu, mor.
Evet.
Maşallah çok detaylı böyle.
Orkide diye bir bitki var mesela. Arının dişisinin aynısını yapıyor çiçek olarak. Aynı ona benziyor görüntüsü. Evet. O da erkek evet. arıyı cezbediyor. Ya yani bitkilere daha önce de söylemiştik, sinir sistemi yok. Bir şeyi öğrenmesi imkansız. Evet. Buna bir rağmen de, evet, yapabiliyor.
Bir de burada şey var. Arılar, şimdi dikkat ettiyseniz tam orta kısmı gittikçe bir yönlendirme var. Yani arı evet. kenara konduğunda ortaya doğru yürüme ihtiyacı hissediyor. Yani nasıl uçaklar bir pist vardır, ışıklar ona yol gösterir nereye doğru gideceğini. Aynı şekilde arıyı da ve diğer dölleyici böceklerin de yönlendiren bir ışık.
Helikopter şeyi gibi, evet. helikopterin indiği helikopter böyle pisti. Yuvardak evet. böyle küçük olur.
Yani kenarlarda onun işe yarayan bir şey yok. Ortaya doğru gelmesine doğru yönlendiren bir ışık geçişi var, renk geçişi var burada. Özellikle maşallah. Yaratılmış bu.
Maşallah.
Maşallah. Neden? Çünkü polenler, sporlar özellikle şeyde merkezde olduğu için.
Burada yine başka bir çiçek.
Ve çiçek özleri.
Yine altın oran var yani şunların diziliminde ve muhteşem bir uyum var. Yeşil, pembe, turuncu.
Evet, maşallah.
Şimdi bu kuşun kafasında maşallah. Niye böyle bir şey olsun yani evrime göre? Değil mi? Allah'ın evet. sanatını gösterdiği inşallah çok net. Yani burada başka bir yorum çıkmadı inşallah.
Bir kuşun bundan haberi de yok.
Haberi de yok, evet.
Yani nasıl göründüğünü evet, belki pankçı gibi. Suda baktığında herhalde şaşırıyordur. Ha, çok yakışmış diye. Yani tabii Allah belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de inşallah. Kuşların da aynı şekilde Allah'a tesbih ettiklerini, Allah'ın yaratıklarının Allah'a tesbih ettiklerini, övdüklerini inşallah bildirilmiş bize maşallah.
Bir de burada ayaklarıyla tutunduğu dal tamamen aynı. O da çok enteresan bir şey.
Tam kamufle olmuş.
Ayı dedenin
kamufle. Evet maşallah. Zaten
tavus kuşu Darwin'in
bir şey. Neden böyle bir şey olsun? Estetik olmasının dışında hiçbir anlamı yok.
Evet. Yani kafasında küçük tüycükleri var onun böyle. Rengi süper parlak.
Kafasında taç var.
Kafasında taç var. Maşallah. Böyle 4-5 tane çubuk var. Ucunda küçük küçük tüyler var. Yani evrim nasıl böyle bir şeyi akıl etsin? Yani şuursuz atomlar kalkıp böyle bir şeyi nasıl oluşturabilir? Evet. Çok değişik bir şey yani.
Bir sanat var. Çok müthiş bir estetik var. Maşallah.
Bunu yapmak.
Şuna bak maşallah.
Maşallah.
Bunların çıkış yönleri de hep güneşe göre. Yani bir yaprak üstten çıkarken alttakinin güneşini engellemeyecek şekilde çıkıyor.
Evet, en uygun açı o şekilde, evet.
Yani orada zaten bu şekilde, burada çok net anlaşılıyor o. Hiçbirisi birbirinin güneşini engellemiyor. Hı hı. Çekirgeye döndük artık.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Yani evrimciler artık zaten şu anda bitmiş durumdalar. Yani normalde binlerce senedir işte savundukları bir pagan dini vardı. Her devirde savunuyorlardı bunu. Fakat şu anda Allah öyle bir devre getirdi ki bize inşallah. Yani hücrenin yapısı anlaşıldı, fosil kayıtları çıktı. Yani son böyle artık bir 30 senelik dönemde, 30-40 senelik bir dönemde çıkan şeyler bunlar hep. Bu senelerdir süren pagan dininin kesinlikle olamayacağı bilimsel olarak ve akli delilleriyle gösterildi. Yani Allah şu an çıkardı bunların hepsini, bu delilleri. Yani peygamberler de ispatlıyorlardı inşallah. Hazreti Musa asasını attığında bir anda yılan oluyordu. Evrim düşüncesini yıkıyordu. Hazreti İsa çamur biçiminde kuş yapıp üfürdüğü zaman kuş oluyordu. Bu da evrimi yıkıyordu. Mesela Hazreti İbrahim var. Materyalizmi çok akılcı bir şekilde kendi devrinde delilleriyle yok ediyor. Mesela putlar var. Kavminin taptığı birçok put var ve gidiyor. Putların hepsini kırıyor. Sadece en büyük olan bir tanesini kırmıyor Hazreti İbrahim. Ondan sonra onu gördükleri zaman işte bunu diline dolayan bir genci biliyoruz diyorlar. İbrahim diyorlar ve çağırıyorlar Hazreti İbrahim'i. Soruyorlar bunu sen mi yaptın diye. Hazreti İbrahim de bunu en büyükleri yapmıştır diyor. Şimdi burada akılcı ve bilimsel olarak materyalizmi Hazreti İbrahim çürütüyor. Tamamen bitiriyor. Çünkü bir put sonuçta bir putu başka bir putu kıramaz. Kıramadıysa dünyayı nasıl oluşturmuş olabilir, değil mi? Şimdi burada bahsediyor.
Nasıl gücü kuvveti olsun?
Nasıl gücü kuvveti olsun? Nasıl dünyayı oluştursun? Nasıl işte rızık versin? Nasıl işte yağmurları yağdırsın? Daha yanındaki putu bile kıramayan bir taş parçasından bahsediyoruz. Hazreti İbrahim onu gösteriyor. Ki orada vicdanlarına başvuruyorlar ilk başta. Ama sonradan yine zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ediyorlar. Ama şu dönemde Allah'ın izniyle hiç kaçacak yerleri kalmadı yani materyalistlerin. Tamamen bitmiş durumda. Yani evrim teorisi tamamen bitti. Allah yine son 30 sene içerisinde Kur'an'ın mucizelerini hızla çıkarmaya başladı, göstermeye başladı bilimin ilerlemesiyle. Şu anda 200'ün üzerinde Kur'an'da bilimsel mucize var. Ve bunların hepsi Kur'an'ın inşallah Allah sözü olduğunu gösteriyor. Ve zaten Peygamberimizin de müjdelediği bir dönem. Yani Hicri 1400'de başlayan ve ilerleyen bir dönemden bahsediyor Peygamberimiz. İslam ahlakının tüm yeryüzüne hakim olacağı bir dönemden. Evet. Allah da bunun bütün zeminini inşallah hazırladı. Tüm zaten hepsini o yaratıyor inşallah. Bilimsel gelişmelerle, Kur'an mucizeleriyle işte birçok değişik metafizik olaylar da oluyor tabii. Dünya çapında gelişmeler, büyük gelişmeler oluyor. Bunlar da hepsi İslam'a hizmet ediyor inşallah. Ediyor. Çok yakında İslam'ın, Allah inancının inşallah hakim olmadığı hiçbir yer kalmayacak dünya üzerinde. İnşallah.
Allah zaten ayette akın akın dine geldiklerinden bahsediyor Allah ayette. İnşallah ayrı zamanla da biz bunu göreceğiz. Hani belli başlı yerler kaldı böyle evrim teorisini böyle çok savunan gibi görünen. Orada birkaç kişi evrimin olmadığını bir dile getirirlerse inşallah hocamızın da anlattığı bu faaliyetleriyle oradaki birçok kişi bir anda aynı görüşte olduğunu söyleyecektir. Biz de zaten inanmıyorduk diyeceklerdir Allah'a emanet. Böyle bir durumdayız diye düşünüyorum.
Tabii mesela biz yani konferanslar veriyoruz, gidiyoruz yurt dışında işte çeşitli üniversitelerde pek çok yerde Allah nasip etti konferanslar verdik. Tabii Sayın Adnan Oktar'ın davetlisi davet ettiği yerler çoğu bu tip yerler. Tabii biz hocamızın talebeleri olarak icabet edip de gittiğimizde hep şeyi gördük. Hiçbir şekilde gerçek anlamda karşımıza çıkıp da işte bize hayır öyle değil böyle diyen bir evrimciye rastlamadık. normalde kimse rezil olmamak için, özellikle konferans bittikten sonra, herkes gerçekleri gördükten sonra kalkıp da işte peki ama o değil de şöyle deyip karşımıza çıkan bir profesör hiç olmadı. Ne oldu? En fazla işte cahilce savunan bir iki öğrenci oldu. Onlar da gerçekleri görmelerinin ardından biz onlara daha detaylı olarak hayır öyle değil bak böyle işte fosiller bak değişmemiş. İşte canlılıktaki kompleksik bu şekilde. Tür sayısı gittikçe artmıyor. Çeşitlenme zaten ilk andan itibaren var diye bunları anlattık, izah ettikten sonra zaten onlar da bize teşekkür edip e-mailimizi alıyorlar. Bağlantıyı sağlamak üzere işte teşekkür ediyorlar. Hep bu şekilde. Yani dediğin gibi yani Celal Hoca olsun ya da işte mesela Ali Demirsoy hiçbir şekilde ortada yok artık. Niye? Evet. Kayboldu. Yani kendisi çünkü evrimci olarak biliniyor. Kendisi de çıkıp televizyonda söylemişti hatta. Demişti ki ben demişti kürsümde hiçbir şekilde kesin ve kati bir şekilde Allah'a inanan bir asistanı kesinlikle barındırmam demişti. Allah'a iman ettiğini söyleyen bir asistanı asla barındırmam demişti. Materyalist olduğunu açıkça söylemişti. Ama artık bakın bugün günümüzde hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Kayıp. Celal Hoca'ya bakıyoruz. Celal Şengör o da kayıp. Ortada o gün işte Habertürk'te bizim karşımıza çıkan evrimciler gerçekten de konunun cahili olan evrimcilerdi. Çabali. Yani detaylı olarak zaten bilmeyen, mutasyonların hiçbir şekilde yeni bir bilgi ortaya çıkarmayacağı gerçeğinden habersiz evrimcilerdi mesela. Kalkıp mesela bize söylediklerinde biz de detaylı olarak izah ettiğimizde elini başının iki başının arasını alıp böyle evet, hayal sahneye kırıklığına uğramış bir insan olarak bizi seyretmeye başladı.
Evet, o sahneyi hatırlıyorum.
En sonunda da gelip işte biz de işte daha sonra tekrar görüşmek istediğini söylediler. Nasıl oluyor bunlar? Tabii gerçek bilgi ortaya konduktan sonra oluyor. Hazreti Musa zamanında da o zamanın büyücüleri tabii ki topluma yön veren insanlar sözde işte iddialarıyla işte Firavun'un sözde iddiasını işte delillendiren göz boyamayla işte büyüyle delillendiren tabii ki gerçek delil değil bunlar. O zaman bugünkü işte evrimci bilim adamlarıyla karşılaştırırsak o zaman da büyücüleri onlar. Hazreti Musa onlara gerçekleri gösterince önce onlar iman ediyorlar bakın. Diyorlar ki biz diyorlar Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar. Firavun ne diyor? Diyor ki sizin bacaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Onlar da ne diyorlar? Senin yalnızca bu dünyada geçerli diyorlar yapabileceğin şey. Biz Allah'a artık inanıyoruz diyorlar. Bize hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini söylüyorlar Firavun'un ona, on kendilerine. Ve gerçekten Allah'a teslim olduklarını ifade ediyorlar. Neden? Neden sonra? Bilimsel gerçekleri gördükten sonra. İnşallah. Yani bugünkü bilim adamlarına da düşen gerçekleri görmelerinin ardından Allah'ın varlığını kabul etmek ve gerçek olan İslam'a samimi bir dindar olarak girmeleri gerekiyor inşallah.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim
inşallah
isterseniz. Şeytanı Allah'a sınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Mücadele suresi 21. ayet. Allah andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de diyor inşallah. Şu anda da ayrı zamandayız inşallah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın olduğu dönemdeyiz. İnşallah Allah'ın elçileri galip geleceği bir dönemde yaşıyoruz.
İnşallah. Müminler hiçbir şekilde zaten mağlup olmuyorlar. Çünkü gerçekle hareket eden yani deliller üzerine hareket eden ve Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak hareket ettikleri için Allah her zaman için onlara mutlak galibiyet veriyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Yarın yayınımızı Harun Yahya TV sitesinden tekrardan izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.